2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskir Azoğlu. Bugün oyun bugün oyun ve teknoloji dünyasının önemli haberlerini sunmak için gene toplandık.
Allah razı olsun. Lafı ağzıma tıkarak çok güzel bir başlangıca imza attık. Şimdi bazı izleyenlerimiz dedi ki cumartesiyi böyle niye geçirdiniz? Ben ne izledim?
Evet.
Bu nedir şimdi? Bizi evet. Böyle kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?
Ben de çok sinirlendim izleyince.
Clickbait başlıkları atmışsın ama az izlenmişsin.
Bir şey gibi söyleyeceğim. 37 dakikalık komik anlar videosu biraz fazla olmamış mı?
Daha da var ha.
Yani çok güldük.
4 tane falan çıkıyor aslında. Evet. Ben dedim ki 30 dakikada kalsın, insanların beyni yanmasın. Evet. Çünkü sonuçta gülmenin de bir haddi hesabı olmalı.
Yani bir de biz hani çok da gülmüş müyüz? Gülmüşüz ya gerçi.
Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. 15 dakikalık gülme Cem Yılmaz'da kaç lira? Bizde kaç lira? Bedava. Değil mi?
Bedava. Ama tabii biz o kadar da girmeyelim. O topa girmeyelim abi. Yani. Hiç o topa karşılaştırmaya girmeyelim.
Değil mi? Yani. Zaten amacımız güldürmek değil bizim. Bizim güldürürken düşündürmek. Asıl amacımız bu.
Allah Allah, öyle bir şey yok. Benim hiç bu amaçlardan haberim yok. Daha yeni öğreniyorum şu an.
Bu arada yani bir iş seyahati nedeniyle yoktum ben.
Evet.
Cumartesi es geçmek zorunda kaldık. Bugün pazartesi günü sabah saat 5:30. Ve bu saatte buradayız arkadaşlar. Uçaktan geldim şu anda. Daha böyle jetlag'i yaşıyorum.
Hep böyle yalan söylüyor mu? Ben çok merak ediyorum. Hani şimdi ben varım ya, yalanını ortaya dökebilirim ama ben yokken mesela arkadaşlar çok zor durumlarda şöyle çekiyoruz. Mesela şu an Amerika'dayım deyip Yozgat'ta falan çekmişliğim var mıdır
ya
acaba?
Ya şimdi şöyle bir olay var. Saat hiçbir yerde göremiyorlar. Evet. Videonun içinde saat bilgisi yok. Niye söylemeyelim?
Yani doğru,
neden olayı böyle daha şov haline getirmeyelim?
Millet ne yalanlar söyledi de nerelere geldiler? Uruguaylılarda, Arjantinlilerde takıldılar.
Evet, yani biz en azından öyle bir şey yapmıyoruz. Ha, yapabilsek yapar mıydık? Onu da tabii...
Muhabbet
pislişince. Başka bir yere dönelim.
Geçelim konuya. Evet. Evet.
Dostlar, şimdi ilk haberimiz yapay zeka ile ilgili.
Evet.
Yani biz yapay zeka ile ilgili bayağı bir haber yaptık ama özellikle otonom sürüşle ilgili haberler benim aşırı ilgimi çekiyorlar. Çünkü bir an evvel açık söylemek gerekirse bazı sürücülerden kurtulmak istiyorum ben. Yani ben de bu kurtulmak istenen sürücüler arasında olabilirim ama.
Bir de
ama
kullanmak da hani bizim gibi trafikli yerlerde kullanmak da bir baş ağrısı oluyor yani.
Baş ağrısı. Ya yine mesela havalimanından indim. Taksiye bindim. Abi taksici Bakırköy'e götürürken beni ikide bir şey soruyor. Abi karşıya mı geçeceksin buradan? Karşıya mı bırakayım? Yani ha, Bakırköy'den yani karşıya mı
tamam,
geçeceğim,
İDO'ya
tamam mı?
Bineceksin kafasında.
Yani Bakırköy'den İDO'ya gideceğim ben. Anladı adam onu. Karşıya mı geçeceksin? Yok dedim, arkadaşım beni oradan alacak, başka yere gideceğim. Yani adamla
illa şunu niye diyemiyorsun ki abi? Onu demekle bir garip hissediyorsun. Kendim karşıya geçeceğim, evet.
Mesela adam 26 lira tuttu, 100 lira uzattı. Şeyi hemen söylüyor. Ya keşke bozuk olsaydı. Bozuk olmadığını söyleseydin fişi 25 lira yazardım. Hani fişi 25 yazacakmış. Bak agaya bak, agaya. Biliyorum 30 lira yazacak fişi. Ne 25 yazacak? Bozuk yoksa.
Abi.
26 yazmış fişi, yanlışlık yapmış bak.
Evet.
Bana 25 lira aldı benden çünkü. 26 yazmış fişi. Keşke söyleseymişim bozuk olmadığını. Ya. 50 saat böyle değişik şeyler uğraştım. Sanki adamın bozuk parasının olmaması benim suçum abi.
Bu şey taksici işte iyi işini iyi yapanlar, işini kötü yapanlar falan filan çok detaylı
mevzu ama. Abi %5'inden iyi yapanlar, o bana denk gelmedi.
Bana da bir kere denk geldi yani. Bir kere denk geldi.
ne hikmetse o işini iyi yapanlar yok.
Sıkıntı şu yani, çok kalabalığın olduğu yerlerde gerçekten işini düzgün yapan adamları barındırmıyorlar bana sorarsan. Ben öyle hissediyorum. Yani hani müşterinin garanti olduğu noktalarda barınan adamlar biraz daha böyle galiba cevval adamlar
oluyor. İşi komiği ne biliyor musun bak? Ben işte bu havayolu, havalimanı, taksi durağıyla ilgili sıkıntı yaşadığımda yazdım bunu. Hemen 2-3 adam geldi. Orası Türkiye'nin en sıkı denetlenen kurumu. Yalan söylüyorsun. Şikayet etsen hemen onu oradan alırlar filan dedi. Abi dedim, yani ben ilk defa uçmuyorum. Ben en az o taksiyi ayda 2 kere kullanıyorum. Hepsinde de sıkıntı yaşıyorum. Ya dedim, sizin denetimde ayrı bir sıkıntı var. Ya da sizin iyi taksici dediğiniz profil benim yani iyi taksici dediğim profiller çok daha
ya
farklı.
Senin yaşadığın olaya gelene kadar havalimanında saldırı olduğu zamanlarda olan muhabbetler yani, mesela da çok korkunç yani.
O da şeymiş yani. Mesela 2-3 kişi onların ismini karalamış, lekelemiş.
Ya ama öyle abi, 2-3 kişiyi barındırmayacaksın o zaman. 2-3 yani kişi de olsa oluyor ya, şimdi donanım haberden 2-3 kişi çıkıp pis işler yapsa tüm donanım haberinin adı karalanır yani.
Öyle oluyor tabii abi. Ya
bu işler kurumu zedeliyorsun, temizlemen lazım ama temizlenmiyor bir türlü. Daha yeni şey turist işte, Arap turisti bir tane galiba kavga etmiş adamla gezdirmiş diye. Ya adam Ya arkadaş örneği tam hatırlamıyorum ama şöyle bir şeydi. Atıyorum Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecek. Aynı yakadan.
Üçüncü köprüden gidiyor.
Üçüncü köprüden geçiyor. Dedim oha yani bunu nasıl becermiş olabilirsin diye.
İki köprü geçiyor adam ya.
Ne kadar gerçeklik payı var diye soranlar olabilir belki. Belki sağlamasın ama hepimiz inandığımıza göre hepimizin bir geçmişi var bu konuda yani.
Ya var evet.
Ama şey en çok üzülen kısım da hakikaten ya işi doğru yapmaya çalışan insanlar maalesef azın yani bizim gördüğümüz kadarıyla daha azınlıkta kalıyorlar.
Çok azınlıktalar abi. Ve übercileri toparlayıp dövüyorlar falan filan. Neyse bizim konumuz arkadaşlar evet Waymo ile ilgili, otonom sürüşle ilgili. Şöyle bir olay var. Waymo ne derseniz eğer Google'ın aslında bu otonom sürüş şirketi 2016 yılında Google'ın ayrı aslında Google'ın bir alt şirketi olarak Waymo olarak isimlendirildi ve böyle devam ediyorlar otonom sürüş konusundaki faaliyetlerini. Geçtiğimiz ikisi birlerden bir tanesi sizlere söylemiştik. Arizona özellikle otonom sürüş yapan firmalara gelin sürün yollarda hatta hiçbir sürücü olmadan artık kontrol eden bir insan olmadan o aracın içinde araçlarınız gezinsin demişti. Yeter ki trafik kurallarına uysunlar ya da böyle bir not düşmüştü. Arizona'da arkadaşlar bunlar artık tam testlere başladılar. Evet. Kullanıcıları gezdirmeye başladılar sokaktan sivil insanları. Bir video yayınladılar. İlk video kurgu. Yani
kurgu.
Şey diyorlar.
Yalan bunlar.
O kadar rahatladı ki insanlar korkmadılar bile içinde uyudular falan diyor. İnsanlar böyle işte telefonlarına bakıyorlar otonom sürüş yapılırken gülen var falan. Ya şimdi neden kurgu olduğunu nasıl anladın diyeceksiniz. Nasıl anladım? Şimdi Allah için otonom araca binecek o adam uyuyacak arkada. Abi adam canlı yayın açar YouTube'dan o araçtan inene kadar adam canlı yayın yapar.
Google'a güven var demek ki.
Ya, yok güvenin ötesinde şey olarak içerik, canlı yayın yaparsın.
Herkes senin gibi içerik meraklısı ki kardeşim ya.
Abi dünya oraya
sen
doğru gitti.
Sen sosyal medya senin hayatın sosyal medya.
Instagram'da paylaşırsın fotoğraf hemen çekersin. Şöyle sürücüsüz otomobilin direksiyonuyla.
Google senin videonu çekiyor abi. Bu şey gibi gösteriye gidip devamlı telefona çeken adam var ya. Google zaten seni çekiyor. Google sana anının en büyüğünü verecek zaten.
Verecek
sen niye
mi
uğraşıyorsun
acaba?
Ki? Vermiş işte. Çekiyorsun falan.
İkinci videoda da şeyi görüyorsunuz. Birkaç açıdan birkaç farklı Waymo aracı aynı anda gidiyor. Evet. Yani yolları doldurmuş
durumda. Ya önemli olan aracın gidiyor olması zaten yani.
Ya şimdi benim hep aklıma takılan ne var biliyor musun? Amerika'ya gidip görmüş olanlar bilecekler. Ama benim kadar şanslı olmayanlar.
Belki.
Ya şaka bir yana. Ben de iş vasıtasıyla Amerika'ya gidip gelebiliyorum. Biletler falan pahalı yani pek bir şeyim olmuyor ama. İş vasıtasıyla gidip gördüğüm bütün şehirlerinde şunu net bir şekilde söyleyebilirim abi. Orada otonom sürüş daha kolay. Zaten trafikte o kadar kurallara uyuyorlar. O kadar böyle muntazam bir trafik akışı var ki. O kadar muntazam sürüyorlar ki. Yani
tabii yapay zeka rahat adapte olabiliyor.
Tabii doğru. Normal zeka da çünkü iyi. Yani trafik zekası iyi. Hani Amerikalılar yok aptal derler yok bilmem ne derler ya. Abi yani adımını yola atmadan önce adam senin adımını atacağını tahmin ediyor ve bekliyor. Hiçbir şekilde tereddüt yaşamıyorsun ya sağdan gelen bir araba beni ezer mi diye. Yani o yaya geçidinden yürürken.
Ben de şeyi anlamadım. Bak ben de tam bir Türk psikolojisiyle düşünüyorum şu anda. Bak şimdi otonom videosunu izlediniz siz de şu an gördüğünüz ekranda. Ulan burada niye otonom kullanayım ki? Basar giderim yani ne kadar güzel bomboş. Ben böyle yol bulsam var ya İstanbul'da. Yemin ediyorum otonoma gerek yok ya. 10 numara ne trafiği var ne bir şeyi var.
Ya abi trafik
var. Araba kullanmanın keyfine varıyorsun zaten. Ben araba kullanmanın keyfine varamadım hiç yani İstanbul içinde kullanırken.
Adamlarda trafik de var bakma otobanlarda. İş saatlerinde falan yoğunluk yaşıyorlar ama şöyle bir durum var. Trafiğin de bir adabı var. Yani öyle zigzaklar yapanlar aradan geçenler önüne şak diye kıranları falan görmüyorsun. Olsa da çok çok azlar. Adamlar alışık değiller öyle şeylere. Mesela adamlar otobanda şey yapmışlar Seattle'da. Yan yoldan hani otobana katılacaksın ya sıkışık yerde abi orada bir sarı ışık var yanıp sönüyor. Arabalar bir kere duruyorlar. Bekliyorlar bir süre sonra yan yoldan trafiğe katılıyorlar. Yan yolu yavaşlatmışlar. Bizde kamera yok mesela orada. Bizde ben bir tane arabanın orada duracağını düşünmüyorum. Net söyleyeyim sana. Ha durana da korna basarlar hakikaten. Hacı ne yapıyorsun? Neye başlıyorsun? Ay. Bas git işte biz ileriden ekleniriz diye.
Yolun ortasında durmamak için bekledim. Önümdeki trafik aksın ki yolun ortasında durup buradan gelenleri kesmeyeyim diye. Arkadan taksici bir abi. Gene taksici. Tamam bastı korna tamam mı? Ben de dedim hani bak gösteriyorum yani dedim. Hani ön kapalı. Çünkü çıksam yola ortada kalacağım. Evet. Belli yani kapalı ön taraf. Tamam, öyle de oldu keza. Ben de çıkmadım. Sonra taksici indi arabadan geldi benim cama vurdu falan böyle. Niye dedi ilerlemiyorsun falan dedi böyle öne dedi. Dedi ama bana da bir gülme geldi. Niye bilmiyorum. Tamam komik geldi adamın dip. Niye ilerlemiyorsun kardeşim falan dedim. Nereye ilerleyeceğim dedim ya. Nereye gideyim? Komik geldi durum. Gülüyorum bir yandan falan böyle. Dedi ki ben anlamam sen ilerle dedi. Beni ilgilendirmez dedi. Diğerlerini sonra... yıl tıklayacağım dedim. Beni ilgilendirmez
şöyle
demek
şöyle bir şey ya. Eklemiş adam. Ben işini iyi yapan bir taksiciyim kardeşim.
Abi şimdi bak böyle ya bir meslek erbabından dolayı da şimdi aramızda belki izleyen ve direksiyon sallayan sevgili arkadaşlar var. Tenzih ederiz. Yani sözümüz meclisten dışarı. Onu da söyleyelim. Mesut evet. Çevik için bilmiyorum ama benim için öyle.
Bu arada yapay zekadan bahsediyorken ilk olarak şoförlüğün işi elinden gidecek belli. Ve heyecanla bekler durumuna geldik. Yani öyle bir hale geldik. İnsanlar işini kaybetsin diye bekliyoruz. Ya ben böyle dandik bir olay da görmedim gerçekten.
Değil mi?
Evet, İzmir Taksiciler Odası'nı tebrik ederim. Mesela onlar şey söylediler. Abi insanlar Uber'i tercih ediyorlarsa böyle bir fark yarattıysa Uber, bizim de kendimize çeki düzen vermemiz lazım demek ki dedi.
Ya zaten rekabet her zaman kaliteyi arttırmak zorunda. Evet. Yani rekabetin amacı odur yani. Sen bugün mesela tek teknoloji sitesi olsan yaymıştın affedersin bir yerlerine oturuyordun şu anda yani. Ben tek insan olsam
keşke
yaymıştım oturuyordum.
Keşke öyle olsaydı ha.
Kafan ağrımıyor evet. Neden evet. Herkes sana geliyor ama yani kalitesizlik var. Hizmette kalitesizleşmeye olsun. Başlıyorsun. Senin için de... Al işte bu da kötü
şimdi
taksici gibi.
Dönüş başladı kötü taksici.
Arkadaşlar sektör...
Taksi Uber işte. Hayır, taksi yani sarı taksi
sektörde
Uber.
Sektörde herkes böyle değil. Kötü örnekler yüzünden tüm editör kadrosunu şey yapmayın arkadaşlar diye. Yani açtım
şimdi onu. Madem hani şoförler gidecek diyoruz ama bir tane daha iş kolu tehlikede, o da ne? Kasiyerler abi.
Bir sürü iş kolu tehlikede aslında, evet bu da önemli bir
ama konu. İşin enteresan tarafı ilk bunlar yani gidecek olanlar. Neden? Ben Seattle'a gittiğimde...
Dikkat et de dönlük gitmesin. Ya öyle konuşuyorsun, ilk sen gidiyormuşsun.
Microsoft'un davetiyle Seattle'a gittiğimde Amazon Go'yu da denedim abi orada. Aha. Yani şimdi Microsoft'la gittim ama Microsoft'la ilgili içerik çıkmadan Amazon
Go'nun içeriği çıktı. Bunu söylemeseydin bari.
Evet, değişik bir şey oldu. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz onlara. Amazon'un kampüsünü falan da gezdik gördük ha. Hazır gittik. Öyle bir şey de oldu her neyse. Amazon Go yapay zekanın işlettiği market. Aslında bir videosu var. İzlemediyseniz ben burada özetle geçmek istedim hazır yapay zekadan konuşuyorken. Abi şöyle bir olay var. Kapıdan girişte sadece ben Mesut çevireyim diye bir barkod oluşturup gösteriyorsun programdan. O da bir dakika sürmüyor bile. 10 saniyede tık tık açıyorsun programı. Giriyorsun abi içeri. Raftan alacaklarını alıyorsun. Çıkıp gidiyorsun.
Peki nasıl? Ya aldığın anda mı? Nasıl oluyor iş?
Abi şöyle. İzleyenlerimizin de soruları vardı. Ya işte aldım geri koydum rafa ne olacak falan filan tarzında. Sen içeri girdikten sonra makine görme. Makine öğrenme devreye giriyor. Senin konumuna bakıyor. Hı hı. Sensörler devreye giriyor. Sen kasaya yakın mısın, değil misin? Kasadan ne aldın? Yani raftan ne aldın? Ona bakıyorlar abi. Raflarda da sensörler var. Sen mesela bir cipsi aldın. Evet. Diyor ki tamam. Bu adam cipsi eline aldı. Cipsi eğer geri koymadıysan senin kasana onu ekliyor. Ama hı. Gidip cipsi istersen o cipslerin bulunduğu rafa geri koyabiliyorsun. Yani aldığın bir şeyi,
yani, evet,
aldığın bir şeyi başka bir rafa koymadığın sürece, başka bir ürünün yanına koymadığın sürece sıkıntı yok.
Güzel. Bu sayede şeyi de engellemiş oluyor. Raft düzenini de bozmamış aynen. Oluyor yani. Mantıklı.
Abi alıyorsun tık tık tık. Çıkıyorsun. En sona cep telefonuna şey geliyor. Sen bunları aldın diye geliyor. Evet. Geri iade etmek istersen de cep telefonundaki uygulamadan şey yapıyorsun. İşaretliyorsun. Ben bunu geri vereceğim ya diyorsun. Tamam diyor.
Peki ödemeyi nasıl çekiyor? Cep telefonu uygulamaya kart mı girmiş oluyorsun?
Kredi kartı giriyorsun. Zaten Amerika'da kart inanılmaz fazla kullanılıyor. Evet, ve yavaş yavaş da zaten nakit öldürmeye çalışıyor bütün şirketler. Her şey sayılarla dijital olarak hallolsun uğraşmayalım diye. Bitiyor işlem. Bu kadar hızlı, bu kadar güzel bir şey görmedim. Ama Amazon Go o kadar etkileyici, o kadar sihirli bir şey ki otele gidiyorsun. Adam diyor ki burada Amazon Go var gidin gezin şu bölgede.
Ha,
turist
şey
rehberi
gibi.
Geliyor. Aynen turist rehberi geliyor. Burada diyor Amazon Go'yu görmeniz lazım. Yani turistik mekan olmuş.
Aynen.
Üstün teknolojiyle ortaya konmuş bir şey artık turistik bir amacı hizmet eder.
Yani ama adamların, sen bile gidip gördün ya. Yani
işte. Ama adamların düşünsene olayını bak. O kadar üst düzey bir şey ortaya koyuyorsun ki dünyada gösterilecek nokta oluyor. Önünde gruplar var. Gelmişler gezmeye.
Geziyorlar böyle. Japon harbiden. Turistler falan var.
Ama herkesin elinde su var.
En ucuzda şey yapıyor.
Adam.
Ya ilginç. Peki güvenlik nasıl sağlanıyor?
Ya içeride şey var aslında. Yani o videoda çok üstte durmadım olayı çok bölgelemesin diye. İçeride aslında bir sürü mağaza görevlisi var. Hmm. Bu bir aslında teknoloji şovu, gövde gösterisi bu. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bak burada bir cips çalıp çıkar adamlar. Polis ararsın peşine düşmez tamam mı? Yakalasa bile biliyorsun işlem yapılmayabiliyor ya da hırsızlık daha az cezalandırılıyor. Abi Amerika'da o cipsi senden çıkartırlar yani.
O kadar.
Affetmezler. Amerika'daki zaten hani diyorum ya trafiğe uyuyorlar falan diye. Neden uyuyorlar biliyor musun? Hele bir uyumasın abi. Anlatabiliyor muyum? Mesela Avrupa'da da böyle. Avrupalı adam da müthiş insanı sevdiğinden o işte ileri fütüristik bir adam olduğundan falan değil. Adam biliyor. Yanlış yaparsa ve yakalanırsa abi cezası var.
Çıkartırlar.
Çıkartırlar. Yani bizdeki gibi değil anlatabiliyor muyum? Bizdeki sorun şu. Çakarlı araba mesela değil mi? Adam çakar taktırmış sivil vatandaş polis gibi insanları korkutuyor.
Evet.
Yakalandığında cezası yok o kadar. Yani o yaptığı iş ne kadar ürkütücü bir iş evet. Ama cezası...
Adam sahte dolandırıcılıktan içeri alman lazım adamı ya sahtecilikten.
Aynen devlet kurumlarını taklit etmekten içeri alıp hapis yatırman lazım. Arabasına da böyle bir yıl iki yıl el koyacaksın. Çakarlı araba kalıyor mu ben göreyim. Kalmaz abi. Böyle basit bir olay aslında. Cezalar düzgün olursa ve denetim iyi olursa bütün vatandaşlar hizaya gelir. Hepsi. Ben girmeyecek adam değilim. Aptal olması lazım.
Ya işte ama o da şöyle bir şey doğuruyor. Bu sefer de cezayı kesemediğin yerlerdeki suç oranlarını arttırabiliyorsun. Bence en büyük sıkıntı, her zaman söylüyorum, toplumun neden bir arada hareket etmesi gerektiğine dair eğitim. Bunu ama verirsen cezaların çok yükselmesine gerek kalmadan iş çözersin.
Ama
bence
abi eğitim de lazım. Avrupa ve Amerika'da cezalar yüksek. Ya yüksek. Bak hem eğitim yüksek, tamam mı? Hem de cezalar yüksek.
Ya yüksektir. Ceza da yüksek değil mi? Cezalar hani caydırıcı olmalı bazı yerlerde söylüyor. Yani bu gerekiyor zaten bu. Ama hani genel olarak şey var. Hani sadece birileri görüyor diye değil, onun bilincinde de olman lazım.
Tabii. Mesela Amerika'da diyoruz ya, yaya geçidinde ya da Avrupa'da adımını attığın anda adam duruyor diye. Hmm. Adam niye duruyor biliyor musun yaya geçidinde? Çünkü yaya geçidindeki adama çarparsa ayvayı yedi. Bana oradaki bir şoför arkadaşımız anlattı. Limuzin şoförü yapıyordu, Türk. Dedi ki burada olur da bir yayaya çarparsanız ve kolu kırılırsa, ki arkadaşının kızının kolu kırılmış. Hı-hı. Yaya geçidinden geçerken adam çarpmış yanlışlıkla, görmemiş abi. 650 bin dolar ceza kesmişler adama. Tazminat cezası. Evini satmış adam ödeyebilmek için. Şimdi sen böyle bir ülkede yaşıyorsun, düşün.
Arabaya binmem yükle diyorum.
Ya da biniyorsan orada böyle durursun abi. Orada durursun yani.
Böyle titriye titriye. Gören de sen yaya geçitlerinden 180'e geçiyorum zannedecek.
Ben şeyi merak ediyordum. Mesela orada şey çok yanlışmış. Yayayı korkutmak diye bir şey var. Yayının üstüne sürmeye devam edemiyorsun abi. Yaya geçene kadar duracaksın.
Anladım.
O da ama neden biliyor musun? Adam seni ürkütmemek için değil, başına bela almamak için öyle yapıyor diyorlar. Hani senden uğraşmak istemiyor adam.
Anladım. Orada bir yayalar bayağı reis yani. Hani araçlılar böyle duruyor.
Olması gerektiği gibi. Ama yayanın da gideceği yol var, arabanın da gideceği yol var tabii. Yani düzenleme de inanılmaz iyi yapılmış.
Neyse, bu biz konuyu bayağı uzattık. Ben hemen geçiyorum.
Geçelim.
Kısa iki tane haberim var efendim. Bir tanesi Tomb Raider'ın yeni oyunu duyuruldu. Shadow of the Tomb Raider. Fakat uyuz olduğum duyurulmasına, çok severim Tomb Raider'ı. Lara Croft'u biliyorsunuz baştan anlatmışlardı. İlk Tomb Raider çıktı 2014'te. Sonra Rise of the Tomb Raider diye bir şey çıktı. Şimdi Shadow of the Tomb Raider çıkacak. Bu üçlemeyle beraber artık şeyi bitireceklermiş. Yani Lara Croft'un Lara Croft olma hikayesini bu oyunla beraber bitireceklermiş. Sonra yetişkinlik döneminde geçecekler
babasının
biraz daha.
Babasının intikamını almaya çalışan kız gidiyor yani.
Ya evet, hani bu artık son muhabbet olacak. Sonra daha böyle bildiğimiz Lara Croft gibi bir Lara Croft göreceğiz diye tahmin ediyorum. Oyun 14 Eylül tarihinde çıkacak. 27 Nisan'da da detaylarını öğreneceğiz. Uyuz olduğum şey şu. Abi artık şu duyurulara uyuz oluyorum. Bak şöyle duyuruyorlar oyunu. Diyorlar ki yarın bir şey gelecek. Teaser ediyor. Sana tease ediyor. Tease derler genelde ona çünkü. Yani yarın Allah Allah ne gelecek diye. Yarın geliyor abi video. 15 saniye. Asıl video 27'sine gelecek. Ulan böyle teaser mi olur? Hani sen diyorsun ki bak baş parmağım var. Bakalım bu baş parmak kimin eline ait? El burada. Bakalım bu el kime ait? O da 27 Nisan'da falan. Yani bu anlamadığın bir teaser. Olayın şeyini öldürüyorsun. Zaten bir de bunun söylentisi çıkmıştı. Hatta biz konuşmuş bile olabiliriz.
Evet.
Oyun Shadow of Tomb Raider isminde olacak. 14 Eylül'de gelecek. Yani aşağı yukarı hepsini bildiğimiz şeylerdi. Bunlar tek merak ettiğim şey oyunun nasıl gözükeceğiydi. Onu da gösterecekler zannederken onu da 27 Nisan'da göstereceklermiş.
Ya oyun bana sorarsanız çok çok keyifli, inanılmaz bir oyun. Şimdi keşke imkan olsa da tüm platformlarda Uncharted'da oynayabilsek. Ama eğer Uncharted'da oynayamıyorsanız, Uncharted 4 gibi bir efsaneyi kontrol etme şansınız yoksa PC'nizde ve Xbox'ınızda, oynayabileceğiniz en iyi alternatif. Yani
ya bir de
aynı zamanda
türde oyun da çok fazla yapmıyorlar. Yok. Ya böyle lineer, aksiyon, macera dediğimiz oyunları. Umarım bu da böyle bizi bir sürü mekana götürür. Evet, güzel
bir de ben Tomb Raider serisinin hani o geçmişteki ilk orijinal Tomb Raider'a baktığımızda ben çok alışamamıştım ona. Bulmacalar bana öyle karmaşık geliyordu, vakit harcamam gerektiğini düşünüyordum, oynamıyordum. Bu yeni Tomb Raider serisini ben bağımlılık seviyesinde oynuyorum. İnanılmaz sevdim. Evet. Daha kolay biliyorsun. Bulmaca dediği şeyler basit basit işler aslında.
Eskisi ama şeydi zaten ya. Bir kontrol olarak böyle bir şu an oynasa şimdiki nesil aslında oynatman lazım. Video çekecek oynatırken böyle. Ulan böyle kendi kendilerine kafa yiyecekler falan. Ya adım alacaksın diye 5 dakika uğraşır mısın ya hani doğru adım almak için? Biz diğer haberimse Splinter Cell severler varsa ki vardır elbet eminim ki aranızda. Amazon, gene Amazon. Amazon listesinde Splinter Cell 2018 diye bir ürün sergilemiş. Fakat böyle 5 dakika falan sergilemiş herhalde yani. Hani listede gözükmüş satışa çıkacak diye. Sonrasında kaldırılmış.
Kim nasıl yakalıyor abi onu?
Abi şu Reddit'te, NeoGAF'ta falan, gerçi NeoGAF kapandı artık da. Reddit'te falan bayağı çıkıyor. Yani bir tayfa var ve bulup hemen görselini alıp paylaşıyor yani. Artık hani de anlamıyorum. Olsun, bunda mesai harcayan insanlar olabilir gerçekten de. Helal olsun gerçekten adamlara.
Ya da Amazon çalışanı. Abi ben şimdi koyacağım onu.
Ya da öyle bir şey de olabilir belki. Aynen. Oyunun adı falan yok, sadece Splinter Cell 2018 diye koymuşlar. Ama E3 2018'de, yani bu yazın olacak oyun festivalinde, oyun fuarında Ubisoft'un sürpriz olarak duyuracağına dair insanların beklentisi arttı. Yaptıklarını söylediler. Daha doğrusu yaptıklarını söylemediler ama akıllarında olduklarını ve bir gün yapacaklarını söylemişlerdi zamanında. Onun bilgisini paylaşmış olayım.
Ya şunu söyleyelim. Splinter Cell de kendine münhasır özel oyunlardan bir tanesidir. Hatta Solid Snake'in yokluğunda, Solid Snake hani Metal Gear serisi konsolu özelken sadece biz Honor avunuyorduk. Hani bu da işte PC'nin Metal Gear olabilir falan diye.
Belki kızabilirler ama Metal Gear hikaye olarak Splinter Cell'e 20 basar belki. Ama oynanış olarak Splinter Cell çok daha farklı bir havası vardı.
Çok farklı şeyler sundu bize. Hani o işte havada ilk biliyorsun ilk oyunu neyle kendini efsaneleştirdi? Duvarda yukarıda durup susturucuyla adamın kafasına sıkma
falan. Tam casusluk hareketleri vardı canım. Borudan ters takla atıyorsun.
Çılgın şeyler vardı.
Bayağı casusluk oyunuydu yani. Ama şimdi çok komik geliyor. Mesela oyun çok karanlıkmış. Şimdi o çok enteresan.
Öyle sen de sürekli gece gelişte gidiyordun.
Hayvan gibi grafikler var ama ben göremiyorsun hiçbir şey böyle. Sadece yeşil böyle ekran falan. Komik geliyor şimdi bakınca.
Güzeldi. O yüzden devam etmesi gereken serilerden bir tanesi. Ben sevindim açıkçası. Güzel bir haber de yine konsol oyuncularına geldi. Xbox cephesinden geldi. Şimdi biz konsollarda genelde yazılım güncellemesiyle beraber ekstra donanımsal yetenekler kazandıklarını çok fazla görmeyiz. Hmm. Ne oldu ama? Microsoft cephesinde de oldu, Sony cephesinde de oldu. Mesela konsollarına HDR yeteneği kattılar.
Evet.
Bu güzel bir gelişmeydi. Şimdi Microsoft bir adım daha ileri gidiyor. Belki Sony'den de aynı hamleyi görebiliriz. Microsoft Xbox One'a FreeSync desteği ekliyor. Hatta Xbox One'ın ilk versiyonuna FreeSync gelecek. Xbox One S ve Xbox One X'e de FreeSync 2 gelecek. HDR'li FreeSync desteği gelecek. FreeSync nedir? Şimdi bazı oyunlarda aslında konsolda çok fazla görmedik. Çünkü konsolda aslında yazılımsal seviyede bu yapılmaya çalışılıyordu. Monitörle o ekran yani normalde o ekrana görüntüyü gönderen birimin oluşturduğu görüntü. Ekran kartı diyoruz biz buna. GPU tarafında oluşturulan görüntü. Tam olarak birbirleriyle konuşmadıkları için eş zamanlama hatası yaşıyorlardı. Mesela GPU görüntü yolluyor ama o sırada monitörde tazeleme hızından, tazeleme oranından ve hızından dolayı aslında görüntü yarıdan sonra başlıyor. Siz şeyleri görüyordunuz bu yırtılma denen
çizgi, evet.
Çizgileri görüyordunuz. Pek istenmeyen şey hızlı dönüşlerde falan ekranın ortasında bir çizgi oluşur böyle birazcık sanki böyle yırtılıyormuş görüntü, gibi, evet. Kırılıyormuş gibi olur görüntü. FreeSync bunu donanımsal seviyede engelliyor. Böylece aslında yazılım seviyesinde büyük ihtimalle Xbox'ın biraz daha rahatladığını, biraz daha oyunların yüksek FPS gösterdiğini görebileceğiz bu tarafta. Şimdi FreeSync desteğine kavuşan Xbox'la beraber artık FreeSync destekli bir monitöre sahipseniz sıkıntısız olarak oyun oynayabileceksiniz. Aynı zamanda Xbox ekibi bir şeyin daha üstünde çalışıyormuş. Televizyona şeyi söyleyecek. HDMI üstünden kontrol edilebiliyorsa eğer. Abi oyun moduna geç gecikmeyen az indir. Sen benim gönderdiğim görüntüyü bir daha işleme. Allah rızası için işleme. Ben halledeceğim diye.
O iş bende.
Ha, o iş bende deyip gönderecekmiş. Burada haberlerim arasında detayı yok ama aslında bir tane de HDMI kablo haberi çıktı. $150'lık bir HDMI kablo Antalya Zinc yapıyor. Ve Digital Foundry'sin testleri var. Gerçekten de yapıyor.
Aa.
Evet. Konsollarda belirgin bir şekilde görüntü kalitesini arttırmış.
Hadi ya. İlk defa HDMI kablosunun o efsanevi mitin işte 5 liralık HDMI kablosuyla 1000 liralık HDMI kablosunun karşılığını gördüm galiba.
İçine bir çip koymuşlar ve metresine göre $150'lı $170 arasında değişiyormuş uzunluğuna göre. Bu kablo görüntüyü bir daha işliyor çıktıktan sonra ve renk kalitesini, bu doku kalitesini falan arttırıyormuş. Digital Foundry gerçekten arttırıyor diyor. Çok detaylı testler de yayınlamışlar.
Ama ben... genelde çok böyle insan gözünü seçebileceği bir şey değildir o be. O kadar arttırsa ulan oyun yapım, yani donanım mı yaptın? Şerefsiz onu nasıl yaptın sen onu öyle?
Güzel olmuş ama değil mi? Fantastik
evet,
bir şey.
Güzel olmuş yani.
Yani ben linkini aşağı koyacağım testlerin bir bakın derim. O
millet
da enteresan.
Daha iyi görüntü almak için ekran kartlarına para döküyor adam. HDMI kablosuyla mı yapmış o işi?
Abi çok enteresan değil mi? Bana çok garip geldi gerçekten. Olur, konsol oyuncuları için daha iyi demişler. PC'de zaten bir sürü şey var.
Tabii,
yani değişken
hayal
var.
Değişken
pek
var.
Böyle PC için değil diye de aşağısına eklemişler. Microsoft'tan bir haber daha verelim. Ha, yanlış anlamayın Microsoft götürdü diye.
Ah be! Bunu bekliyordum. Bunu söyleyecektim
adam
direkt.
Adam tam girecekti ben şey yaptım.
Bitince haberlerini alkışlayacaktım. Bravo hakkını vermişsin. Amerika'ya götürmelerinin karşılığında çok güzel anlatmışsın haberleri.
Şöyle bir şey var. Bizi Cyber Security Underground Tour diye götürdüler. Böyle ya işte Cyber Security kısmında o merkezlerini, o güvenlik kısmını gezdirecekler falan diye gittik. Bizi bir odaya tıktılar. 2 gün boyunca slide gösterdiler abi. Beynim döndü. Bir yazıya evet, kaleme alacağım bununla ilgili. Daha içerik yayınlamadım ama bu söylediklerim onunla ilgili değil. Yine yapay zeka ile ilgili. Mesela orada yapay zeka ile ilgili şeyden bahsettiler bize. Artık hackerlar o kadar ileri seviyelerdeler ki biz yapay zeka kullanmazsak bunları şey yapamayacağız, önleyemeyeceğiz. Şu anda yapay zeka ile çalışıyoruz. Yani yapay zeka bazı anormallikleri fark ediyor da burada bir anormallik var. Her şey olduğu gibi gitmiyor. Geçmişteki gibi değil. Hmm. Bir bak diyor bize. Biz ondan sonra bakıyoruz artık birçok konuya dediler.
Bayağıdır böyle olması gerekmiyor mu? Ben sanki böyledir diye.
Ya bayağıdır makine öğrenme ve şey üstüne çalışıyor ama ya şimdi güvenlik olayı o kadar karmaşık bir olay ki abi. O kadar fazla değişken, o kadar fazla denetlemen gereken yer var ve bunları yaparken de performansı düşürmemen Ve insanları da huylandırmaman lazım. Abi beni izliyorlar
diye. Bir de bu filmlerden dolayı mıdır nedir bilmiyorum. Hani bu güvenlik duvarı dediğin şey değil ki. Boks maçı gibi değil, anladın mı? Hani 10 tane bodyguard değil karşında. Bir tane adam vursun hepsini devirsin gibi bir şey olmayacağı için. Ama mesela şeyde yani filmlerden kalma psikoloji olabilir ama mesela 100 kişilik IT ekibim var. İşte en iyi adamları toplamaya çalışıyorsun falan. Bir tane adam orada kahvede içerken giriyor, ekliyor falan. Her şey yani. Milyon dolarlar gitti bir anda gibi bir durum var yani.
Bir de görselleştirme üstünde çok çalışıyorlarmış. Mesela orada şeyin altını özellikle çiziyorlar. Ya filmlerde görürsünüz diyor. Hackerlar hep böyle çıkır çıkır çıkır ekranları gösterirler. İşte kilit mekanizması kırılır falan. Ya görselleştirme yok burada diyor. Görselleştirmek o kadar önemli ki diyor bazı şeyleri size aktarabilmemiz için.
Evet, diğer tutan şey, satır olarak
kodlar görüyorsunuz. Aynen kod seviyesi satır seviyesi de altta yürüyor. Orada şeyi söylediler. Ya mesela Türkçeden İngilizce'ye çevirdi özellikle örnek vermişlerdi. Hmm. Benim haberimde Çince'den İngilizce'ye artık insan kalitesinde çeviri yapılabildiği, Microsoft'un geliştirdiği yapay zekayla. Orada onu da altını çizdiler. Dediler ki mesela Türkçe gibi dillerden İngilizce'ye direkt otomot çeviri yapamıyorsun.
Evet.
Çünkü mesela neden diyeceksiniz? Türkçe'de şey çok karışık. Mesela bizde bir O var değil mi? O buraya geldi, o gitti, o oradan geldi. Bak bir sürü O kullanabiliyorsun. Ve bazen o derken köpeği de işaret edebilirsin, bir kadını da işaret edebilirsin, bir adamı da işaret edebilirsin, bir erkeği de işaret edebilirsin.
O çevirsin yeter bana.
Evet. Ama İngilizce'ye baktığınız ya da diğer dillerin birçok dilli aslında eşya, insan, kadın, erkek yani bunların hepsinde bir şey var. Bir ayrım var. He, she, it diye böyle adam orada bir ayırmış. Şimdi mesela diyelim ki she's going to işte school falan diye böyle çok basit bir çeviri yapacaksın. Hı-hı. O işte okula gidiyor ama kadından ya da bir kızdan bahsediyorsun oraya giderken.
O kadın okula gidiyor diye çevirecek işte.
İşte onu öyle çevirmesi lazım, anlatabiliyor evet. muyum? Ya da cümlenin Türkçe'de nereden geldiğine bakacak. Mesela Türkçe'yi çevirirken o gitti, o bugün oraya gitti falan tarzı ya çevirirken. Onu... Ta başına bakacak, bir kadından mı bahsediyor?
Evet.
Ona göre genel çevirecek.
Veya evet. bakacak sana bir ulan bu adam kadından bahsedemez. Kesin sapıntı gidir falan adamdan bahsediyordur.
Anlatabiliyor muyum? Öyle şeyler düşünmesi lazım. Yani cümlenin gidişinden Türkçe'yi İngilizce'ye çevirirken şeyi tahmin etmesi lazım. Oraya ya da it sen... mi, he mi, she mi koyacak?
Ona göre konuşacaksın. Biraz da kendi konuşmanı ayarlayacaksın yani.
Adamlar yapay zekayla şu anda Çince'den İngilizce'ye, İngilizce'den Çince'ye bu olayı çözmüşler ikili çevirilerle beraber.
Bayağı kadar.
Özellikle Microsoft'un Çin'deki ekibi ve Amerika ekibi özellikle bir araya gelip çalışmış. Yapay zekaya öğretmişler çevirilerin yan yana gelecek kelimelerin nereye gidebileceğini, nasıl olabileceğini. Ve şu anda mükemmele yakın çeviriden bahsediyorlar. Yani artık elle düzeltmene gerek yok. İngilizce'den Çince'ye çevirdiğin zaman
daha zor.
Bitti.
Bence Türkçe'ye göre Çince'ye çevirmek daha zor ya. Çince'de çünkü bir sürü...
Ben bu haberi özellikle aldım. Bunu böyle çevirebiliyorlarsa Türkçe'ye de yapılabilecek artık umut. Yani Microsoft çeviri konusunda çok çalışıyor.
Yalnız Çin hükümetinin hoşuna gitmez bu ya. Çinliler biliyorsun sevmezler. Böyle bir içine kapaklık var. Hani hayırdır kardeş bizim Çinlilerin kafasını mı atacaksınız İngilizce öğrettirip falan diye.
Ama şunu da görüyoruz. Yapay zeka hani diyoruz ya meslekleri elden alacak falan filan diye. Çok yakın bir zamanda abi diller arasındaki farkı yok edecek. Ya belki 5 sene ha çok da yaklaştık aslında buna.
10 haftadır biz bayağı yani programa başladığımızdan beri her bölümde bir yapay zekanın herhangi bir meslek grubuna
nasıl müdahale ettiğini gösteriyoruz.
Müdahale ettiğini gösteriyorsun.
Burada da çevirmenleri direkt hedef alacak. Mesela bizim Burak Şold editörümüzü biliyorsunuz. Çok başarılı incelemelerle karşınıza
onu
çıkıyor.
Onu kovacağız mesela. Onu yapay zeka gelecek falan.
Mesela o aynı zamanda bir simultane çevirmen yani evet. tercüman ve profesyonel olarak bir iş yapıyor. Lisansı falan da var. O şeyi söylüyor artık diyor büyük şirketler Google Translate kullanmaya başladı. Çünkü birçok teknik çevirilerinde bayağı başarılı iş görüyor diyor.
Evet. Bizi İngilizce çevirse ya bir gün.
Aslında öyle yapsın
eğlencesine
ya.
Eğlencesine yani.
Hani aşağıdan.
Bir dakikalık falan.
Ya da şey gibi sekansı. Yapsın. Geçen bir haber programından kesit çıktı. Turistlere soruyor adam. İşte İstanbul anlatıyor turistler. İstanbul şöyle güzel böyle güzel şuradan geldik bunu yedik falan filan tarzı alıyor. Yani havalar bozacakmış diyor. Bir daha uzatıyor. Biliyor musun onu?
Yani görmedim.
Abi izleyenlerimiz varsa atla linkini paylaştınlar sen de gör. Evet. Ama Microsoft bunun üstüne çalışıyor. Sadece bu sistemde bir şeyin altını çiziyorlar. Biraz yavaş çalışıyormuş. Ben de lanet olsun böyle sisteme dedim kapattım.
Sıkıntı yok canım ya. O kadar da laf edilmez yani.
Olur mu canım? Microsoft'sun sen filan diye böyle. Burada hemen olayı.
O zaman ben de bir Amazon haberi vereceğim falan diye. Twitch'le ilgili bir haber vereceğim. Twitch'te biliyorsunuz şimdi şöyle bir espri var. Twitch denilen yayın platformuna böyle premium üye olabiliyorsunuz işte. Evet. Ve bu üyelikler karşısında Twitch size bağlı şeyler de vermek istiyor. Yani sadece yayıncılara bağış atmak veya bir şey yapmak gibi değil. Ekstra bir şeyler de kazanmanızı istiyor. Bunlardan bir tanesi de bedava oyun olacak artık. Bayağı bir güzel oyun listesi yayınlamışlar. Belli bir süreye kadar bu oyunların bir kısmını bedavaya edinebileceksiniz. Mesela benim dikkatimi çeken Superat var, Shadow Tactics var, Oxenfree var, Mr. Shifty var. Yani ilginç oyunlar var gerçekten.
Superat'ı ben niye Superat diye anlıyorum ya?
Superhot.
Evet, at Super. Diye geliyor aklıma.
Hot. Çok güzel oyundur bu arada. Oynamanızsanız muhakkak oynayın. 2-3 saat hayatınızda görebileceğiniz en enteresan oyundur. Sen de oyna abi. Çok seversin. Ben sana söyleyeyim.
Ben şey dedim diye böyle yapıyor. Gördüm oyunu dedim. Neden dik oyuna vermişler falan diye.
Bir şey söyleyeyim mi? Bakın size çok ciddi bir şey söyleyeceğim.
Dedi
çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Mesut Çevik'le oyun konuşmak gerçekten benim sabır seviyemi 5 kat arttırıyor. Sakinliğimi ve soğukkanlılığımı Mesut Çevik'le oyun konuşmaya borçluyum.
Bir grup var zaten. Sarı taksiye nasıl karşılarsa Van da karşılar. Van da karşılar şu anda.
Öyle dinlerken böyle oluyorsun. Ya şimdi öyle diyorsun ama öyle
değil. Bir gün gelecek bana. Öldüğüm zaman oyunlar konusunda ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz dostlar.
İnşallah abi.
Mezar taşımı yazacaklar. Ya inşallah oynamadan gitti. Yani. Geberirsin inşallah yavrum.
Hayır öyle bir şey yok. Ama bilmiyorum yani. Insomniac Games. Spider-Man oyununu yapıyorlar PlayStation
evet,
için.
Meraklı ve bekliyorum.
Bekliyoruz ben. Sonbaharda göreceğiz.
Bazı şüphelerim var oyun hakkında ama.
Senin her oyun hakkında evet. Bazı şüphelerim o yüzden şaşırmıyorum. Hiç sorgulamıyorum seni yani. Spider-Man muhabbeti size söylemiş. Yani Spider-Man oyunu nereden çıktı sorunca ilginç bir şey geldi. Aslında bu oyuna karşı olan güvenini arttırabilir belki. Sony Insomniac Games'e demiş ki Marvel ile ilgili bir karakterle ilgili oyun yapmak ister misiniz? Bunlar demiş ki yaparız. Kahve muhabbeti gibi. Bu nasıl muhabbetse? Ya kardeş ister misin bir tane Marvel oyunu yapmak? Olur. Hangi karakter?
Ne vereyim abime?
Şöyle bir soru sormuşlar. Hangi karakter oyunu yapmak istersiniz diye Spider-Man onlar seçmiş.
Allah yani Allah, Sony'nin elinde olması falan değil
yok,
yani değil mi?
Yok yani.
Sony'nin yapması falan değil.
Yok hakları var. Insomniac Games'e hani bunun oyununu yapmak ister misiniz diye sorduklarız ama hangi karakteri yapmak istersiniz diye sorduklarında herhalde şey diyecek halleri yok yani işte atıyorum hani bilmem ne adam falan tekerlek adam Marvel'ın hiç duymamış bir karakteri biz bunu oyun yapacağız diyecek hali yok yani ama büyük adamlar arasında Spider-Man'i tercih etmişler o yüzden hani kafalarında bir şey vardır diye tahmin ediyorum bu konuyla alakalı.
Ya onun en farklı karakter olduğunu falan düşünüyor olsalar gerek ben de Spider-Man'i hepsinden daha fazla severim benim iki karakterim vardır sevdiğim bir Batman ben o da biliyorsun sadece zenginliğiyle ön planda olan aslında bir adam.
Yok değil aslında.
Yani öyle bir adam zengin. Zengin olmasa fakir
adam
olsa.
Çok zengin canım.
Fakir olsa mesela böyle süper kahraman olamaz.
E tabii.
Onun şey var ya bu özellikle son çıkan filmde unuttum ismini Wonder Woman'la falan kapışıyorlar.
Justice League.
Flash hani Justice League'de Flash soruyor senin süper gücün ne diye zenginim diyor ben.
Yani bir şey söyleyeyim mi bu espri bir ergenleri mi seni güldürüyor diyecektim ama yok beni de güldürdü.
Harbiden güzel espriydi ya.
Güzel espriydi.
Ve filmde genel ortalama olarak fena değildi.
Tabii canım.
Düşünsün o kadar film çekmişler fena değil diyorum ha.
Ben sıkıldım biraz
çok
ama güzeldi.
Çok etkileyici değildi zaten öyle gerçekten de. Superman çok sıkıyor beni.
Abi dur her grubu karşımıza aldık şimdi bir de DC severleri karşımıza almayalım.
Yani güçleri çok abartı olmayan.
Ama Türkiye'de genelde odur ya yani Batman ve Spider-Man en çok sevilen iki süper kahraman gibi gelir bana hep Türkiye'de.
Herhalde çizgi filmini erken mi izledik ne yaptık öyle başka bir şey görmediğimizden
biz,
herhalde.
Benim nesil mesela Spider-Man ve Batman çizgi filmlerini çok yani seyrettiği evet. için içine doğduğu için biraz da ayrı bir seviyor.
Star TV'nin bizde ayrı bir yeri var ya. Sonunu göstermediler biliyorsun değil mi o dizinin evet. sonunu. Ve içimde bir şey kaldı. Star TV'ye buradan sesleniyorum. Bizi izlediklerini biliyorum ben.
Pek çok şeyi göstermediler evet. zaten.
Yine yapay zekadan devam edelim. Çok önemli bir soruna el atmış bu sefer. Evet. Gülüş şeklinden abi. Gülüş şeklinden kadın mı erkek mi anlıyormuş?
Ama burada haberin skalası şu an çok düşük geldi bana.
Ama saçmalık ne biliyor musun bak. İngiltere Bradford Üniversitesi'nde Profesör Hassan Ugail yapmış bu çalışmayı. Anladığım kadarıyla boş vakit çokmuş. Niye diyeceksiniz bakın hemen kızmayın. Bilimsel bir araştırma evet ama. Şimdi şöyle yapıyormuş. %49 nokta varmış. Hı-hı. Ve gülerken buralar kasılırken kendine has bir olay ortaya koyuyormuş. Bu 49 noktaya bakarak gülen kişinin kadın mı erkek mi olduğunu anlıyormuş. Ulan zaten suratına bakıyorsan ben uzaktan. Tamam mı?
Ha makine söylemiyor yani bunu.
Makine öğrenmiş de makine söylüyor ama suratına bakarak o 49 noktaya bakarak söylüyormuş.
Nasıl söyleyecek başka zaten? Onun bir sistem olması lazım.
Yani ben ama. Sesten filandır diye anladım tamam mı? Gülüş şekli derken hani o paternden, nefes alıştan filan. Suratına bakıyor. Bu gülen kadın veya erkek diyor yani. Şimdi suratına bakınca 49 noktaya bakmaya ya, gerek yok yapay
zekada.
Adam
bilim adamı İngiltere'de bizim hayatında adım atamayacağımız yerlerde profesörlük yapıyor. Şimdi gömmek istemiyorum ama yani biri çıkıp şey olacak diye büyük ihtimalle bunu başka bir araştırmaya kapı açması için kullanıyor.
Bence ben olmadığım için o kurulun içinde eleştiren olmamış.
Ya tam var ya heves kıran adam böyle yani. Hani böyle tam abi, odadasın tamam mı? Bilimselsin. Tam böyle bilimsel bir dönemdesin. Odaya böyle arkadan geliyor mesela şu uğraşıyorsun falan işte. O iş ne işe yarayacak ya?
Aynen abi.
Onunla niye uğraşıyorsun ki?
Abi sürücü sarıp yapıyorsun. Ne gerek var ya? Ne zaten var Amerikan otoyolları iyi falan diye böyle. Çıkışlarla.
Ben söylerim sana kadın mı erkek mi falan diye.
Bu lider var zaten. Ne gerek var? Zaten sürücüsüz gidiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir diğer haberim de enteresan bir haber. Ülkemizden tüketicilerin korunması için geliştirilen güvensiz ürün bilgi sistemi bu yıl hizmete giriyormuş. Mesela diyelim ki içinde böyle bir şeyler ihtiva eden, senin kullanmaman gereken arızalı ürünler var. Yani işte bazı kanserojen ürünler falan oluyor ya. Bunlar artık o sitede listeleneceklermiş. Ve böylece tüketici bir ürün almadan önce oraya bakıp bu güvenli mi, güvensiz mi görebilecekmiş. Ama burada benim aklıma takılan şöyle bir şey oldu. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı denetimler vardı biliyorsun. Evet. At eti çıkıyordu, tırnak eti çıkıyordu. Aynen. Sonra o firmaların ismini vermekten vazgeçtiler.
Evet ben onu anlamadım. Niye mesela?
Firmalar rencide oluyorlarmış.
Ulan at eti satıyor, rencide oluyor.
Şimdi burada da yarın öbür gün bu firmalar rencide olurlarsa Mesela kanserojen madde içeren ürünü sadece şey mi diyecek? Kanserojen madde içeren plastik araba. Ama markası olmasın. Sıkıntı olmasın. Evet,
bir tanesi hangisi ben de bilmiyorum.
Adam rencide oluyor ama orada plastik bir de tekeri mavi.
Hadi bul bakalım bulabiliyorsan.
En azından ayırt yani.
Ya şey bu şey gibi mesela işte.
At eti var ama adam ya istemeden yapmış.
Kötü bir kaza olayı oluyor mesela. Suçlu bir otobüs firması var ama onun da ismini söylüyor mesela. Bir otobüs firmasında şöyle bir şey oldu böyle aynen, bir şey oldu. Ulan ben o haberi zaten yani ya şunun için izlemiyorsun ki haberim yok. Tamam haberdar olmak istiyorsun ama ya oradaki haberin konusu zaten hangi firmanın aynen, yaptığı.
Hangi firmanın şoförü
uyumuş.
Ana
konu o yani. Evet, hani,
yani onu söyle.
Bunun gizli kalkıyor ki oradan zaten. Tamam Sağlık Bakanlığı biraz daha içeride bir olay. Çünkü neden? Sen müşteri olarak bilmiyorsun ne olduğunu. Ama otobüs firması dediğin firma mesela
Tarım
müşteriler
de var içinde. Köy İşleri Bakanlığı da olabilir şimdi. Sağlık Bakanlığı değil mi? O denetlemeyi yapan ama öyle bir açıklama
evet,
geldi.
Evet isim vermiyor. Evet. Ben de izlerken haberlerde uyuz oluyorsun. Niye bunun ismini vermiyorlar ki?
At eti çıktı.
Ha, bir de öyle bir haber şey yapıyor ki ne yediler ne çıktı falan. Ne yediler bunu ne çıktı hayda kim yaptı? Onu ben bilmem.
Sıkıntı olur söylemiyorum.
Onu ben yani. Bilmem abi diye.
Enteresan. Ama domuz eti yiyorsun falan diye böyle aşağıdan. Öyle değişik bir olay var. Abi bir de burada şöyle bir olay var. Onu da altına ekleyelim. Ticaret siteleri için de güven damgası gelecekmiş. Güven hani bu siteye güvenebilirsin
mantıklı,
diye.
Çok mantıklı bence. Güzel. Kim de ekleyecek bilmiyorum ama mantıklı.
Yok ben şeyi de anlamadım. Mesela güven damgası olan bir yerden kazık yedin. Damga var ama kazık yedin. Ne olacak? Bana onun da açıklaması lazım.
Ya bugün kazığı her yerden yiyorsun zaten.
Ama şimdi orada güven damgası ya var.
Kazıktan kastın dolandırıcılık.
Ya da bilgim mı? Çalındı evet. Bilgiler çalındı evet. Istiyorsun. Bir şeyler oldu yani.
Demek ki onun denetimi ne ya onu veren almasını da bilir. Araştırmasını da bilir
bana ihtimalle. Bana birazcık yanlış geldi. Yani öyle bir ayrım kötü abi. Yani onu oraya koyuyorsan bana şeyin garantisini ver. 100 bin liraya kadar alışverişin devlet garantisini. Tamam o zaman alayım. Yani o damgayı gördüm mü alayım.
Vermezler ya. Ya güven şundan önemli. Mesela sen bende belki sıkıntı olmaz ama veya bizi izleyenler de internete aşina olanlar az çok anlayabiliyor. Hani belki kimin dolandırıcı olmadığını ama böyle hani one page site yapıp vurup kaçan bir sürü site de var. Hatta çok fazla insan var. Yani böyle 3 kişiden oluşan call center kuruyorlar. Ondan sonra 2 sipariş verdirtiyorlar. Güya bot satıyor. Adam kağıt geliyor senin evine falan. Ve şey ya e-ticaret sitesi olarak görüyorsun sen onu aslında ama öyle bir şey yok. Yalan yani. Hani onu ayırt etmek açısından güzel olabilir ama tabii senin dediğin gibi o ayrımda nasıl bir geri dönüş olacak ben de bilmiyorum. Geçiyorum o zaman bir sonraki haberime. Şimdi bugün günlerden pazartesi ve bu akşam biz bunu erken çekiyoruz ama saat 6'da God of War ile ilgili yeni bilgiler gelecek, yeni videolar gelecek. Fakat bu videolar sızdı. Sızdığı gibi de kaldırıldı. Şu an bulabiliyorsunuz internetten ama.
Ama biz izledik.
İzledik. İnternette de hala var bulabildiğiniz yerler. 10 dakikalık oynanış videosuydu. Çok hoşuma gitti benim video. Yani God of War tarzı art değişti. Hepimiz zaten bunu farkındaydık ve biliyorduk ama yeni tarzını ben beğendim. Hoşuma gitti. Aklınızda olsun. Akşam 6'da böyle bir kolaçan verdim. Belki biz de bu videoyu hani içine yerleştirebiliriz bazı görüntüleri ya da Donanım Haber kanalı kapanabilir. İkisinden biri olabilir eminim. Şu Sony telif atıyor. Gördüm gözümle yani attı hani. Kapattırmış. Kanalı değil de videoyu kaldırmış yani.
Ha, Sony de bizi çok yakından takip ettiği için üst düzey olarak.
Ya pat diye kaldı. Ruhumuz duymaz.
Yalnız öyle bir olay var evet. Ya ben oyunu genel olarak izledim. Evet God of War güzel görünüyor yani.
Bir God of War.
God of War değil ama yani ben sana söyleyeyim. Bir God değil, of War yani. God of War şöyle. God of War dendiği zaman şey bekliyorsun. Güzel bir oyun olsun. Bir oyun var orada. Güzel bir oyun. Ama benim God of War'ım değil yani.
Evet. Umurumda bile değil senin
God of War'ın. O hareketlilik. Evet grafikler çok iyi. Dövüşler. Ya şimdi yanlış anlayacak izleyenler. 10 dakika boyunca hep aynı karakterleri aynı şekilde döven bir adam gördük. Tamam baydı beni biraz. Evet kızacaksınız. Ama bu böyle. Bir de şey şimdi, çok garip.
Şimdi bak bahsettiğim olay buydu diyorum. Oyun konuşmak Mesut Çevik'te
zorluyor insanı. Ama bak abi aynı şekilde dövüyor. Ne anlat. Yapmışlar biliyor musunuz? Oyunun sıkıcılığını almak için. Hani o dövüş sisteminin. O böyle dönüyor adam. Bak şöyle dönüyor. God of War'daki... Ya düşün Kratos böyle dönüyor abi. Şöyle dönüyor tamam mı? Hızlı bir dönüş falan da yok. Yani böyle vaa falan dönen bir adam görmüyorsun. Dönecek arkasında adam var. Arkasına bakması lazım. Dönmesi lazım adamın. Resident Evil 4 oynuyorum sanki anasını satayım. Neyse.
Bak nasıl celallendi.
Bak şey yapmışlar abi. Evet. Sıkıcılığı nasıl gidermişler? Şiddetin dozunu arttırarak. Aynısını biz Kanon'da görmüştük. Barbar Kanon'u hatırlar mısın? Hı hı. O da böyle hack and slash oyundu. Yandan gidiyordun ama ne yapmışlardı? Adama bir vuruyordu, ikiye bölüyordu. İşte kılıç havada yavaş çekimde slow motion'a geçiyordu, kafayı bölüyordu falan. Şiddetin dozu fazla olunca şeyleri görmüyorsun sen çok. Aynı şeyi yaptığın izlenimini vermiyor sana. Ne zaman veriyor? Ne zaman ki aynı kafayı iki kere patlatıyorsun aynı şekilde. Ya ben sanki bunu az önce de yaptım.
Şimdi aynı eski karakterdi. God of War oyunlarını çok seversin değil mi sen?
Evet.
Ben de çok severim mesela. Şimdi 3-4 eleştirisinden bahsedeceğim. 1- Hep aynı düşmandan aşağı gidiyorsun. Şimdi önce God of War oyunları içinde en büyük eleştiri buydu. L1 kare ya da kare kare üçgenle hep aynı şekilde adamları dövüyoruz.
Ama
bir dakika ben seni
karakterleri
dinledim.
Karakterleri çok bireyselleştirmemişlerdi. Bunda birebir suratına bakıyorsun adamın
ben
abi.
Ben seni dinledim. Ben sana dedim. Bu bir. İkincisi arka hızlı dönüş diye bir şey var. Quick turn. Bastığın zaman pıt diye arkasına dönüyor. Senin tercihin. İstersen öyle dönersin, istersen öyle dönmezsin. Bu iki. Üçüncüsü aynı şekilde iki kere animasyon izledin diye sıkıcı olmuyor. God of War'da da vardı çünkü. Bu her oyunda vardı. Yani her animasyon farklı olamaz. Yani God of War'da yuvarlakla adamı yırtıp atardın yani.
Şimdi bak.
Dördüncüsü, beşincisi de anlıyorum bu senin oynadığın God of War değil. Onu ben de kabul ediyorum zaten. Fakat her oyunun ve her serinin bir yerde kendini yenilemesi lazım.
Haklısın.
Kötü olur,
onda
iyi olur ama God of War ismini Assassin's Creed de öyle oldu. Mesela Origins'e Assassin's Creed oyun değil dediler. Bence de değil. Evet Assassin's Creed oyun değil ama Assassin's Creed artık iyi bir Assassin's Creed oyunu çıkaramıyor kendi içinde. Yani bitmiş o. Tükenmişlik var orada. Ben God of War'un bu yeni halinden memnunum. Hoşnutum. Zaten ben değişmesini söyleyen en ilk mi? İnsanlardan
kötü bir
biriydim.
Oyun değil ama God of War olarak devam ederse eğer God of War'dan beklediğim aksiyon da yok.
Evet, onu net da söyleyeyim. Bilemezsin ki abi.
Şimdi
oynaman lazım.
Diğerinde abi şöyle bir şey var bak. Senin karakterin Kratos'tu. Çok özeldi. Güçlü, sinirli bir adamdı. Bir sürü yaratık geliyordu. Kesiyordun ama yaratıklar böyle seninle aynı boyutta, bireyselleşmiş, göz göze geldiğin. Yani orada sadece bosslarla bu kadar muhatap oluyordun. Bunda her karakterle ayrıca muhatapsın yani. Evet, karşıdalar işte aynı
orada,
boyuttalar.
Zaten orada
ve
olay
birer
şu.
Birer geliyorlar. Dikkat
eskiden,
et.
Eskiden taktik değişti zaten. Eskiden kaos vardı. Şimdi kaos istemiyor. Şimdi gerginlik istiyor yapımcılar. Yani bu bir tarz meselesi. Yani mevcut durum şu. Hani bunu mu daha çok seversin, onu mu daha çok seversin? Oynayınca karar vereceksin hangisini daha çok seveceğine. Ben ikisini de tercih ediyorum ama öncekinden artık biraz baymaya başladım ben. God of War'un hani 6 oyunu varsa hepsini oynadım. PSP'leri, PS Vita'dakileri. Yani ne çıktıysa oynadım. Ve Ascension oynarken dedim ki tamam evet God of War epikti, güzeldi ama artık bu tür yavaş yavaş ölmeye başladı. Bak Hack and Slash oyunu yok piyasada. God of War gibi benzeri olan bir oyun çıkartmıyor
kimse.
God of
War döneminde de çıkmıyordu ki.
Abi gene çıkıyordu. Conan'lar çıkıyordu. İşte Golden Axe'ler çıkıyordu. Başka şeyler çıkıyordu. Çıtır çerezler çıkıyordu. Çok popülerdi o zaman aslında PlayStation döneminde o tarz
öyle
oyunlar.
Öyle ama yani tutan oyun yoktu. Bakma bir barbar Conan tuttu o da çünkü şey olarak geldi. O şiddeti içeriyordu, anlatabiliyor
gene
muyum?
Gene vardı ya tutan oyunlar. Bayonetta vardı. Hala daha gerçi Bayonetta çıkarıyorlar. Devil May Cry'lar falan çok iyiydi. Hani zaten onlar bu işin atası diyebileceğimiz adamlar evet. Yani. Velhasıl gelen böyle bir durum var. Artık çıkınca değerlendiririz. Ben Mesut Çevik'e katılmıyorum.
Ya ben kötü olacağını düşünmüyorum ama bir God of War 3 yani devamı değil.
Değil canım, bambaşka artık. Artık evet. Seriyi bambaşka düşünmen ve kabul etmen gerekiyor. Mount & Blade ki Bannerlord ile ilgili bir grafikleri gelişimini gösteren bir teknoloji videosu yayınlandı. Işıklandırmanın aradaki farkı göstermek açısından, görmek açısından iyi olmuş. Oyun teknik olarak da geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü ilk duyuruluklarından bu yana çok zaman geçti. Benim korkularımdan bir tanesi de şuydu. Hani 2010'da yapmaya başlamışsın.
Evet.
Ya geçmiş artık 20 sene üzerinden. Hani teknolojin eskimeye başlar. Onu da geliştiriyorlar. Artık ne zaman çıkacak ben de inanın bilmiyorum yani. Ne zaman çıkacağı.
Yalnız hala da onunla ilgili bir bilgi yok.
Evet, bilgi yok. Bu sene diye umut etmeye devam ediyoruz yani. Son olarak da ufak bir haber daha vereyim bu senin haberlere geçmeden önce. A Way Out diye bir oyundan bahsediyoruz ya. İki kişi aynı anda gidip evet. Oynayabildiğimiz bir oyun. Enteresan bir oyun çünkü tek başınıza oynayamıyorsunuz. Ama şöyle bir esprisi var. Ben oyunu satın alırsam mesela sen satın almadan benim oyunuma dahil olabiliyorsun.
Evet.
Böyle
en
bir güzelliği güzel var. Ve oyunun fiyatı $60 olmayacak. Hani $30 civarı fiyat çıkacak. İşin garip tarafı ise bu oyunu Electronic Arts destekliyor. Komik kısmı şu. Electronic Arts bu oyundan bir kuruş para kazanmayacakmış.
Ya işte bu şey elektronik karşısın, ismi düzeltme.
Evet aynen karizmayı. Öyle yani güzel. Çünkü zaten adam da şey bu oyun yapan adam da biraz sivri bir abi. Hani yönetmen sivri dilli bir abidir böyle. Oscar'lara falan canlı yayında küfreden bir abidir evet. Falan böyle. Elektronik karşısına karışsaydı yani izin vermezdim hani ya olmazdı böyle bir şey diye söylüyor. Ve elektronik karşısı bir kuruş para kazanmayacak diyor. Yani gönül rahatlığıyla oyun alabilirsiniz diyor. Hiçbir şeyde karışmamışlar oyunla alakalı. İlginç.
Çok enteresan ya adamın tavırları ve söylemleri.
Evet evet adam bir sivri bir adam ama oyunu çok merak ediyorum nasıl olacak yani.
İnşallah güzel olur da en azından beklendiğine değer yani.
Evet.
Şimdi önemli bir konu. Biz aslında bunu neredeyse çoğu programda, internetle ilgili programlarda dile getiriyoruz. Verilerin Türkiye'de tutulması. Yani Türkiye'de data center'ların aktif olması, işte PlayStation'da, Xbox'ta oynayacaksak eğer bütün sistemlerin aslında buradaki sunucular üstünden işletiliyor olması. Hiçbirini yapamıyoruz arkadaşlar. Google'ın bile cache sunucuları Türkiye'de değil. Etrafta Avrupa'dan bir yerlerden bağlanıyoruz. Ki Türkiye'de olsalar inanın. Şu anki halihazırdaki internetimizle bile bir devrim yaşarız. Seviye atlarız yani. Oyun sunucularının falan hepsi Türkiye'de olsa çok fark yaratır bizler için. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey açıklama yaptı ve dedi ki internetteki verilerin Türkiye'de aslında saklanabilmesi adına biz 3 tane erişim noktası hap oluşturacağız. Yani bu aslında bütün gelen giden fiber hatların işte Avrupa'dan gelen, Orta Doğu'dan gelen bütün fiber hatların kesiştiği, bütün operatörlerin ulaşabildiği direkt olarak haplar oluşturacağız. İki tanesi İstanbul'da, bir tanesi Ankara'da olacak. Ve biz buralara büyük data center'lar kuracağız. Ve diyeceğiz ki Facebook'a, Google'a bakın biz üstümüze düşeni yaptık.
Sıra sizde.
Sıra sizde. Fiber haydi. Yatırımlarını arttıracağız dedi. Çok güzel bir yaklaşım bu. Bu müthiş bir yaklaşım. Neden? İlk olarak ne diyor? Bizim üzerimize düşen bir görev de var diyor. Nedir? Türkiye'deki fiber altyapısını güçlendirmek. Bu adamlara data center'larını taşımaları için olgunlaşmış bir zemin sağlamak. Çünkü yasal düzenlemeler lazım, internetin hızlı olması lazım, böyle haplara ihtiyacımız var. Çok güzel ve bizim aslında örnek gösterilisi davranışlardan bir tanesi ülkemizde yapılmış olan. İlk önce üzerimize düşeni yapalım, onlar yapmazsa suçlayalım. Çok net, çok güzel bir açıklamaydı. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Böylece aslında önemli bir durumda yaşanacak verilerimiz, Türk vatandaşlarının verileri Türkiye sınırları içinde kalıyor. Bakın Avrupa Birliği, özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarının bilgilerinin nasıl saklanacağı ile ilgili bir düzenleme çıkarttı. Biz Microsoft etkinliğine katıldığımız özellikle bu düzenlemenin üstüne de durdular. Çok sert düzenlemeler var. Mesela diyelim ki siz verilerinizin Google'dan tamamen silinmesini istiyorsunuz değil mi? Avrupa Birliği diyor ki benim vatandaşıma butonu koyacaksın. Bütün verilerimi sil. Ve ben seni sildiğinden emin olacağım. Avrupa Birliği böyle diyor. Ben seni sildiğinden emin olacağım diyor.
Aç bakayım bilgisayarı bakacağım orada.
Öyle yani her şeyi denetim altına almış. Standartlara kavuşturmuş. Eğer yapmıyorsan da çek git burada hizmet verme diyor. Microsoft diyor ki o kadar sert gidiyor. Hatta bize soruyorlar diyor yani niye bunu yapıyorsunuz? Ama diyor Avrupa Birliği yani çok zengin bir yer. Sonuçta satış yapıyoruz ve kurallarına uymak zorundayız diyor. Şu anda bence Türkiye'nin de bir sonraki adımda tamam sunucular gelsin Türkiye'de saklansın ama Türk vatandaşlarının hangi verileri hangi şartlarda nasıl saklanacak ve eğer Türk vatandaşları silmek isterlerse nasıl silinecek bunu da net bir şekilde kurallara bağlaması lazım. Belki Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeyiz de çalışıyoruz. Oradaki düzenlemelerden biz de yararlanırız. Yani oradaki belki düzenlemelerin evet. Bir kısmını en azından alıp burada yerleştirebiliriz. Ben çok sevindim bu habere. Gelişmeleri de açıkçası takip edeceğim. Size de aktarmaya devam edeceğim.
Bekliyoruz Mesut Bey. Teşekkürler.
Ama burada şöyle bir not var. Mesela şimdi diyelim ki Facebook'un verileri, Türkiye'deki kullanıcıların verileri Türkiye'de saklanıyor diyelim değil mi? Bak Facebook 50 milyon kullanıcısının bilgisini sızdırmış.
Hayda.
Ve hiçbir açıklama yok bununla ilgili.
Nasıl ortaya çıkmış peki?
Nasıl ortaya çıkmış biliyor musun? Cambridge Üniversitesi çıkıştı. Cambridge Analytica veri analiz firması Global Science Research araştırma firması ile ortak bir çalışma yapmış. Bu çalışmaya göre 2010 yani bunlar ortaya çıkartmışlar veri sızıntısını. 2015 yılında GSR firmasının kurucusu, üniversite araştırmacısı Dr. Alexander Kuan Facebook'ta iletişime geçmiş ve demiş ki ya biz bir araştırma yapıyoruz, bilimsel bir araştırma. Bazı kullanıcılarınızın verilerine ulaşmamız lazım ama biz bunu kullanıcılarınıza soracağız ve onlara para ödeyeceğiz bunun karşılığında. İzin veriyor musun? Facebook izin vermiş. Bunlar abi belli kullanıcılara ulaşmışlar ama 270 bin kullanıcının hedeflendiği bu fonlu araştırma, 1 milyon dolarda bir fon varmış adamların elinde harcayabilecekleri. Yani para ödeyecekler ya karşı tarafa. 270 bin kullanıcının arkadaşlarına erişmişler aynı zamanda aldıkları izinle. Adamlardan aldıkları izinler abi ya da Facebook tam denetlememiş nereye, neyin nereye gideceğini düşün. Orada Facebook'un da bir hatası var. Ve bu araştırma niçin kullanılmış biliyor musun? 50 milyon kişinin verisi.
Niye?
Sandıkta hangi partiyi oy atacaklarını araştırmak için abi.
Oha!
Tabii. Şimdi bunun Rusya ile ilişkili olabileceği konuşuluyor.
Her şeyin altından da Rusya çıkıyor.
Ve diyorlar ki yani bu bütçeyi kim verdi bunlara? Bu oy atacakları verisini nereden araştırdılar? Facebook niye açıklama yapmadı? Çünkü Facebook bu olayı anladıktan sonra bu adamların hesaplarını falan askıya almış. Verileri silmiş. Ama kamuoyuna bir açıklama yapmamış mesela. 50 milyon kullanıcımızın bu tip hassas bir verisi çalınmıştır diye bir açıklama yapmamış. Ve hala daha Facebook özür dilemiyor. Ne diyor biliyor musun? Evet bunlar çaldılar ama biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi burada evet veriler burada saklansın. Okey amenna. Ama aynı Avrupa Birliği gibi sen benim vatandaşımın hangi verisini kime nasıl verebilirsin? Bunun da altının kalın puntolarla çizilmesi lazım. Yoksa veri ha burada tutulmuş, ha Amerika'da tutulmuş.
Fark etmiyor yani.
Ne fark ediyor? Fiberden basıyorsun gidiyor Amerika'ya yani veri.
Ben o zaman geçeyim efendim bu hardcore veri haberlerinin ardından. Biraz da bizde öyle bir tutulacak bir şey yok abi. Bizde şöyle haberler var. Kingdom Come Deliverance isimli bir oyundan bahsediyordum sizlere kaç haftadır. Türkçe altyazı geldi oyuna sonunda. Eğer hani oynamak için altyazı bekleyenleriniz varsa açık dünya, aksiyon, RPG diyebileceğimiz
bir ya oyun. Oyun oynamalık değil, izlemelik bir oyun ya. Bir sürü seri yapan var, otur izle.
Ya bence oynamalık ya. İzlemesi sıkıcı geliyor bana oyunu. Gerçi bana pek çok şey izlemesi sıkıcı geliyordu ama oyunu özellikle sıkıcı geliyor. Çünkü çok ağır temposu var. Yani izlerken bayılabilirsin.
Senin gibi bir adamın oynaması lazım onu.
Teşekkür ederim, sağ olun falan da. Yok ya ben de bayılıyorum.
Yani, oynarken bayılıyor.
Çok diyalog var oyunda. Hani ve diyalogların tabii bir kullandıkları İngilizce de biraz böyle şey yani o döneme
ağdalı
İngilizce yani. O yüzden Türkçe altyazıyı kim çevirmişse ellerinden öperim valla. Kalitesine bakmadım ama çok hızlı sürede çevirmişler. Helal olsun gerçekten. Yapımcıyla da bu arada konuşmuşlar aslında. Bir anlaşma varmış.
Ya şöyle söyleyeyim.
Resmi olarak geldi yani Türkçe.
Bizdeki bu toplulukları gerçekten buradan tebrik ediyorum. Müthiş işler çıkarttılar ve birçok oyuna Türkçe eklenmesine vesile oldular.
Abi oynayan çok fazla insan var aslında. Sadece sıkıntı şu. İşte orijinale yavaş yavaş yönlendiğimiz için artık yapımcılar da Türkiye pazarını ciddiye almaya başladılar yani. Çok kafa oyunlar çıkartıyor. Yani evet. Şu an aslında Ubisoft, Electronic Arts, Activision gibi firmalar bir çevirse kafasını, ya buradaki var ya oyun oynayan sayısı, abartmıyorum, şerefsizin bir senede iki katına çıkar.
Çıkar.
Bak, Electronic Arts, Ubisoft, Activision Türkiye'ye sadece bakacak. 2-3 kişiyi görevlendirecekler. Ben gönüllüyüm.
Ve sadece Türkiye özel, Türkçe oyun
Türkiye
çıkacak.
Türkçe özel çıkacak. Türkçe çıkacak. Fiyatları da biraz göre, daha evet. ayarlayacaklar. Türkiye'ye göre en azından dijital tarafta, kutulu tarafta. Artık nasıl yaparlar bilmiyorum. Anlaşmaları nedir? Aral'la bilmiyorum. Parakende tarafında da. Dijital tarafta bir şey yapacaklar. Bir senede iki katını çıkartmazsa ben de bir şey bilmiyorum. O kadar söyleyeyim yani. Sadece o özen. Bunlar hep şey bekliyor çünkü. Önce oynasınlar, sonra biz bakalım.
Evet.
Ya tamam, sen bir oyna, burada 70 milyon adam var. Buradan o kadar güzel satış elde edersin ki sen bir noktada. Bak PlayStation mesela satışları gidiyor. Uncharted falan 100 bin satması çok iyi rakamdı bence.
Çok iyi rakam, sen yani ne diyorsun?
Bin,
evet.
Bir de yani daha satar da hala yani. Hani.
Ve o fiyatla 100 bin. Evet. Yani fiyatta şimdi fiyatta düşürmelerine rağmen yüksekti fiyat yani.
Ama Euro inanılmaz bir seviyede evet. yani. O yüzden
ne yapsınlar?
Yapacak bir şey yok o konuda. Bir sonraki haberim de az Electronic Arts demiş ki ondan da bahsedeyim aslında. Electronic Arts'ın bir sistemi var ya, Origin diye bir sistem var. Origin'de dijital olarak şeyle karıştırdım. EA Access diye de bir başka bir sistem var ya, ona gitti kafam. Origin'de EA'in Steam gibi kullandığı kendi ait platformu, kendi oyunlarını orada sergiliyor. Biliyorsunuz Electronic Arts oyunlarını Steam'de satmıyor zaten. Evet. Sadece kendinde satıyor. Ve artık oraya Warner Bros'un da oyunlarını eklemeye başlamışlar. Batman serisi mesela var Warner Bros'ta. Pek çok oyun daha var aslında. Warner Bros'un da dağıttığı oyunları Electronic Arts'ın Origin kısmına ekleyecekler. Steam'den çekilmezler büyük ihtimalle de.
Devam ediyor diyorsun.
Yani Steam'den çekilmezler ama oraya da eklemişler diye düşünüyorum. Zaten abi artık şey başlayacak. Herkes şimdi bir şeyin altına girecek, çatının altına girecek.
Netflix gibi.
Evet, Netflix sistemlerine geçiş başlıyor. Electronic Arts çünkü öyle bir sistem evet. de var. Yani veriyorsun aylık para, bazı oyunları sana bedavaya veriyor. Bazılarına işte 2-3 saat ücretsiz oynama hakkı tanıyor falan. O sisteme geçmek için ya kendi platformunu kuracaksın. Ki herkes kendi platformunu kursa herkes hepsine birden üye olamazsın yani. Ya da böyle belli çatılar altında toplanacaksın. Şu an işte Steam var, Ubisoft'un Uplay var, Electronic Arts'ın Origin'i var. Yani en babalarını
ben
söylüyorum.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Var yoksa Amerika'da Uber'in alternatifi Lyft var. Ve adamlar Netflix gibi ön ödemeli sisteme geçmeye hazırlanıyorlarmış. Yani belli bir para öde, sınırsız.
Kullan.
Müthiş değil mi?
Abi zaten hayatımızdaki pek çok şey galiba ona geçecek.
Herhalde
yani.
Büyük ihtimalle.
Çünkü şirketler için de kazançlı.
Maaş bize gelmeyecek. Bak bankaya yatacak gidecek ama aynen. sen yiyeceksin, içeceksin, evinde yaşayacaksın. Elektrik melektrik her şey içinde olacak onun.
Yani işte aylık mesela bir para ödeyeceksin.
Tüm ne yemek, kullanırsan kullan
yemek,
aynen.
Yemek market hizmeti gelecek. Market alışverişi gelecek falan böyle. Ay, acaba 50 liralık servise
hiç
mi girsem
40 liralık mı? Hiç öyle düşünmeyeceksin abi.
Şey telefon gibi mesela yani. 40 lira 50 liralık alışverişe girersen eğer mesela sosis vermiyorlar sana. Sallıyorum yani veya sucuk vermiyorlar falan.
Böyle maaş gelecek gideceksin hiçbir şey görmeyeceksin. Her şey dijital böyle.
Etini yükseltmek ister misin diye böyle. Olur ya.
10 numara 5 yıldız iş.
Buyur.
Evet. Logitech'ten oyuna tepki veren RGB ses sistemi geldi. Şimdi RGB sistemler bazılarınızın midesini bulandırıyor. Biliyorum. Bu ne disco gibi oldu diyen var. Daha ağır kelimeler kullananlar var. Ortam için ışıklandırılmış.
Evet, ben genelde ağır kullanıyorum.
Ama şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu sistemler evet gerçekten haklısınız yani.
Bu arada bak, yanlış anlaşılmasın. Ağır kullanıyorum deyince Logitech'e ağır olarak söylemiyorum. İşte Ankara'da arkadaşlarımız anlamıştır. Ortam şeye döndü diyorum. Ortam
Enis yüzünden kaybettiğimiz sponsorun adli hesabı yok arkadaş. Şimdi
abi,
bitti.
Firma yetkilileri
adamları izliyorlarsa büyük ihtimalle
şey
protesto ediyorlar.
Siz bilmiyorsunuz arkadaşlar ama biz hafta her hafta fark ettiğimiz bir şey var. Bunu söyleyeyim herhalde. Sakınca yok diye düşünüyorum. Bizi bayağı izleyen firma yetkilisi varmış. Biz bunu her hafta öğrenmeye başladık
biz
yani.
Biz bilmiyorduk. Bize kim izler diyorduk ki.
Yani biz hani izleyici. Ben izleyiciler izliyor. Yani bildiğin gibi normal muhabbetimiz var. Şimdi firma yetkilileri de izleyince o yüzden böyle bir şey oldum. Hani toparlanma ihtiyacı hissettim böyle. Logitech'i çok
baskı
severim.
Baskı hissediyor.
Logitech en sevdiğim marka.
Ya şöyle bir olay var. Şimdi RGB sistemler evet başına buyruk böyle yanıp sönünce falan pek bir şey olmayabilir. Bir yerden sonra sıkabilir evet. ama oyuna tepki verince izlediğiniz şeyle aynı renkte yanmaya başlayınca farklı bir olay oluyor. Logitech bunu yapmış. Yani ses sisteminiz ekrandaki görüntüyle senkron çalışıyor sağlı sollu ve ona göre ekrana bir şeyler yansıtıyor. Yani oyunlarda mesela GTA'da sizi polis kovalarken kırmızı mavi yanıyordu. O bayağı saçma olmuş ama film izlerken, belgesel izlerken o renklere uygun. Philips'in aslında...
Onu nasıl algılayacak abi?
Işıklandırma sistemi gibi yapıyor. Yazılım kuruyorsun PC'ye.
Hani renkleri algılayan bir şeyden hop,
tabii
hoparlörün ışıklarını
ona göre bir şey yapıp hoparlörü ışık
gerçi
veriyor.
Gerçi algılar. Laptoplarda falan da var o çünkü.
Şey yapıyor ama işte bu yazılımla yapıyorsun. Yani sadece PC'de çalışıyor. Bu
MSI'de de vardı çünkü öyle bir şey. Ben hatırlıyorum. Onların bir klavyesi değil de bir laptopunun klavye kısmında bir yazılım kuruyordun. Oyuna göre dalgalanıyordu. Işığı gibi bir şey hatırlıyorum ben böyle. Türkiye'ye geldi mi o ürün bilmiyorum da yurt dışına denemiş gibi bir şey
hepsi yazılımla yapıyorlar abi onu. Hatta MSI'ın da var. Razer'ın da var. Bazı oyun firmalarıyla anlaşmalılar. GameSense diye bir özelliği var. GameSense sayesinde şey yapıyor. Benimki de girdi bu arada. Nasıl bir ses varsa. Nasıl iki tane CD'yi de aynı anda devreye soktum. GameSense teknoloji sayesinde yapıyor onu evet, işte. Evet. Gücün azaldıkça klavyenin ışığı sönüyor falan filan tarzında. Bunda daha farklı bir olay var. İzleyenlerimiz de görüyorlar. Yani güzel bir olay bu. Net söyleyeyim güzel sana. Canım. Sadece tek bir sıkıntı var. Zaten PC'de kullanılabiliyor. Yani bunu konsol alıp da konsoldaki o renk geçişini falan yaşayamıyorsun. Ses sisteminin güzel yanlarından biri Bluetooth'la eşleştiriyorsunuz. Hani Bluetooth'ta müzik dinlemek istersen falan artık standart oldu. Cep telefonundan da müzik gönderebiliyorsun.
Teknoloji,
ben sevdim.
Teknoloji şu anda ışıklandırma önüne gidiyor yani. Evet, tıkandı evet, herhalde aynen. Bir noktada. Herkes şu an ışığa abanmış durumda.
Light Sync diye de isimlendirmişler bu özelliği. Önemli bir gelişme. Türk savunma sanayi gerçekten gelişmeye devam ediyor. Artık ihracat rakamlarıyla da yüzümüzü güldürüyorlar. Geçen Katar'da yapılan bir savunma sanayi fuarı vardı. $700 milyonluk kontrat imzalanmış. Buradaki önemli konulardan bir tanesi bizim Katar'a 6 tane SİHA satacak olmamız. Bayraktar TB2 satacak olmamız. SİHA'lar silahlandırılmış İHA anlamına taşıyor. Yani insan hava aracının silah taşıyan versiyonları. Dünyada bunu üretebilen birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Bu önemli bir konu. Ve şimdi bunu ihraç ediyoruz. Sadece SİHA'ları satmamışız. 6 tane SİHA gitmiş, 3 tane de şey gitmiş. Yerden kontrol üstü gitmiş. Aynı zamanda bunlar SİHA bir şeyler ateşlemesi lazım değil mi? Roketsan'ın üretimi MAMNE ve MAMC tipi mühimmatları da satacakmışız. Çünkü bak bir şey veriyorsun. Yanında aksesuarları da var. Yani sanayi aslında hep beraber kalkınıyor. Bir İHA satıyorsun, SİHA satıyorsun. Aynı zamanda Roketsan da oradan para kazanıyor. Bu işler böyle abi. Gelişmesi gerçekten evet. Çok önemli. Ve benim önemsediğim konulardan bir tanesiydi. Sevindim.
Yani gerçekten evet, sevindim. Zaten ihracat yani, yapabiliyor olmamız
burada teknoloji
şey.
Geliştiriyoruz. Bir şey ürün ortaya koyuyoruz. Oraya gidiyoruz. Hala daha şey diyenler var. Motoru yerli değil.
Ya olmuyor.
Ya, bu kafadan kurtulmazsanız bir şey yapamazsınız gerçekten.
Tom Clancy's The Division 2. The Division 2 duyuruldu resmi olarak. Göreceğiz kendisini. E3'te de detaylarını duyacağız. Birkaç tane oyun duyuruldu aslında. Onlardan hani paylaşamadık. Bu hafta arasında onlardan kısa kısa bahsedeyim istedim. Call of Duty Black Ops 4 resmi olarak duyuruldu. Zaten hani söylentisini evet. Konuşuyorduk ya o da resmi olarak duyuruldu. O da bu sene çıkacak. H1Z1 free to play oldu. Onu da söyleyelim. H1Z1 hani dönüp bakmak isteyenler varsa free to play döndüler. Daha önce para verenlere de işte özel set verdiler yani. Hani siz parayı boşuna vermediniz merak etmeyin işte özel setler verdik diye. Artık oyuncular ne kadar memnundur bilmiyorum ama böyle
ama
bir durum var.
Ama zaten free to play olacak dememişler miydi? Erken erişim paralı demişlerdi onlar yanlış hatırlamıyorsam.
Doğru gel. Şöyle bir şey demiş olabilir.
Onlar demişlerdi. Oyun free to play olarak çıktı.
İki tane oyunla karıştırıyorum. Acaba onunla mı emin değilim? Hala emin olamadım.
PUBG'nin ekibinin geliştirdiği oyun benzeri bir oyun vardı. PUBG çıktıktan sonra hatta şey Battle Royale'de ilk şeylerden biri sayılıyordu. Zombili. Battle Royale değildi tamam ama neydi?
DayZ demiyorsun değil mi?
DayZ free to play oldu asıl o.
Ha DayZ o zaman onunla karıştırabilirim evet. Belki bunu. Neyse Fortnite bu arada hani hazır onları danmışken PUBG. Fortnite mobile geldi. iOS'ta var. Böyle hani ben daha deneme fırsatı bulamadım ama mobilde böyle bakmak isteyenler varsa bir davet sistemiyle çalışıyormuş galiba. Çok araştıramadım kusura bakmayın çünkü daha yeni haberim oldu Fortnite'ın şeye çıktığından. Mobil olduğu için bir de çok hani insanlar rahat rahat bakabilir zaten diye çok da açıkçası. Evet. Hani araştırıp böyle bir editör olarak o konuda bir görev icra etmek istemedim.
İyi kötü demenin bir anlamı
üşendim.
Kalmadı.
Çünkü o sırada God of War'u Mesut'a karşı savunmakla meşguldüm diye böyle. Bunlar kısa kısa haberlerimiz. Yani bunun dışında böyle hani oyun sektöründe aslında var konuşulacak şeyler çok fazla şey ama hani çok dağıtmayayım istiyorum. Yani o yüzden böyle kısa kısa vereyim geçeyim dedim.
Ben son olarak bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Çin'in sosyal kredi sistemi Mayıs ayında devreye girecekmiş. Bu sosyal kredi sistemine aslında yaptığınız vatandaşlık davranışları, dürüstlüğünüze göre size bir puan verilecek. Bu genel bir puan olacak ve bazı limitlere uyarabileceksiniz. Ya Black Mirror'daki şey gibi benzetmeye çalışmışlar. Şimdi hani kredi puanı, sosyal kredi sistemi falan deyince hani sosyal sanki puanına göre verilecek gibi düşünmüşler ama şöyle bir olay abi. Mesela sen beni karşılıksız çek verdin. Hı hı. Bir kere dolandırdın.
Evet.
Ya da uçakta içtin.
Yapmadım bu arada.
Olay çıkarttın.
Hayır. Çünkü bak şimdi söylüyorsun yani bunu editlerler başka bir şey çıkar. Ben aynen. De evet diyorum dolandırdım.
Abi indi tamam mı? Hani sıkıntı yarattın. Bunlar hepsinin puanına işlenecekmiş ve bir merkezden görülebilecekmiş.
Kim işliyor bu puanı?
Çin hükümeti abi. Yani bunlar senin hani merkeze gidiyorsun sonuçta bunlar sabıkanı işleniyor ya. Sabıka puanın gibi işte dolandırdın, ettin, karşılıksız çek verdin, şimdi kredi ödemedin şey, falan gibi.
Zaten bunlar suç.
Suç evet. Şimdi zaten bu suçlarla ilgili bir indeks tutulacakmış. Bunlar herkesin görebildiği bir şey ve burada şöyle bir limitlemeler var. Mesela diyelim ki puanınız eksiye düştü gerçekten. Neden? Çünkü sen işte uçakta sıkıntı çıkarttın, trende sıkıntı çıkarttın falan filan.
Tezden hapiste olman lazım.
Yok yani hapislik suçlar değil ama bunlar. Yani
düzen, toplum düzeni bozan.
Toplum düzenini bozan davranışlar yaptın.
Ya senin yeniliyor insanların önünde aslında. Ha, yani. Hani mesela bu adam diyor ki pis bir adam.
Uçağa binemeyeceksin abi bir yıl mesela. Çünkü puanın yetmeyecek.
Bayağı direkt, cezası yiyorsun
tabii
yani.
Direkt sistem seni reddedecek. Yani aslında bu neye benziyor? Alkollü yakalandın tamam mı? bara girişin engelleniyor gibi düşün. Alkol araç kullanırken yakalanır ama aracın sadece ehliyetini almıyorlar.
Anladım.
Hani bir bara girmeni de engelliyorlar mesela. Ne kadar farklı bir yaklaşım değil
vallahi
mi?
Valla enteresan. Çin, ya ben çok hoşuma gitmedi benim yani.
Ya benim şöyle
çok çünkü hayatım
sıkıntılı.
Ya bir şey cezası varsa hani her şeyin çok da böyle hani tependeki bir adam tarafından oluyor olması ya biraz böyle bazı noktalarda özgürlüklere karşı kıslandığını hissettirebilir insan.
Ama özgürlük de şöyle bir olay var. Şimdi
tabii problem... sen kötü örnek veriyorsun. Kötü evet. Örnekleri kimse istemez
sadece
ama.
Sadece bu kötü örneklerden ama. Şimdi millet onu şey zannetmiş. Ben sevmiyorum bu adamın ya. Oyunlar hakkında çok iyimser konuşuyor.
Bir eksi vereyim.
Eksi değil yani anladın mı? Yasalara karşı bir sıkıntı
ama şeyi çözemedim ki zaten yasalara karşı bir sıkıntı varsa bunun cezasını ver.
Ama hani artık adamı... genel olarak paylaşılabilir bir veri olacak bu. Yani bilmem ne eksi puan. Ama? İşte hava kurumları trenden bilet alacaksın anladın mı? TC kimlik nosu gibi bu veri paylaşılacak ama bir puan olarak paylaşılacak.
Anladım,
daha
anladım.
Genel
sadece
bir sisteme dayalı.
Sanki şey gibi olmuş bu biraz yani.
Çünkü bak senin çekte dolandırıcılık yapıp yapmadığını görmek için benim senin bana verdiğin çeki kare kodtan falan okutup o sistemin içinde aratmam lazım. Ya,
tabii canım zaten.
Bu sistemi öyle... birleştiriyorlar anladın mı? Bir puan olarak görüyorum ben.
Ha, ya.
Senin ticari puanın eksi 10. Abi ben senden ticaret yapmam
abi,
diyeceğim.
Abi ticari puanım işte ben onun puan olmasına garip geliyor. Sanki puan olunca oyunmuş gibi.
Değil mi öyle
adam
puan...
dolandırıcı lan. Hani eksi 10 değil dolandırıcı at hapse gitsin ya. Yani
işte aslında daha basit bir şey. Aa. Yani anladın mı? O kadar ince ayrıntıya girmeden.
Abi, bu adam kredi veremem ya, bu şey, diyor. Bankaların kredi şeyi gibi.
Aynen
yani,
sıkıntılı
ödemen
bu adam.
Siz bilmem bankalarda kredi notu diye bir sistem vardı.
Hani. Tren notu koymuş gibi bir şey oldu. Toplu ulaştırma notun bile var yani. Ben bunu otobüse almayayım bu adam problemli ya falan diyorsun. Huzuru bozuyor diyorsun.
Ama şey sıkıntı işte mesela bu yani senin mimli olması psikolojik olarak seni böyle rahatsız etmiyor. Çünkü şundan dolayı hepimiz kötü zamanları geçiyor. Adam mesela bir kere psikolojik olarak bir sıkıntı yaşamış. Mesela yolda cingar kimseye zarar vermeden bir cingar çıkarttı. Bir eksi yedi oradan. Hakikaten Black Mirror bölümü de öyleydi aslında evet. Yani. Yani saçma sapan şeyden eksi yiyorsun bir anda ve dolayısıyla hepsi
ama
peş peşine.
Ama onda vatandaş veriyordu. Bunda bir tabii, kurum veriyor tabii.
Hükümet veriyor. Zaten yani...
Ama şimdi oradaki sıkıntı şu tabii ki. Muhalifsen mesela değil mi?
Hah mesela
Çin
yani.
Çin hükümeti seni sevmiyorsa.
Sevmiyorsa veya şöyle bir şey oldu. Diyelim ki trendesin siyasi bir tartışma çıktı tamam mı? İşte hükümet yanları var muhalifler var.
Bu Çin hükümeti
var.
De çok baskıcı dedin.
Hah tamam mı? Giydirdin Çin hükümetine. Böyle muhalifler dedi, geldi kavgaya işte gürültüye bağırmaya geldi. Görevliler geldi ne oluyor dedi. Bu adam dedi hükümete
hepsi
saldırıyor falan.
Hepsi bağırışıyor
halbuki. Hepsi bağırışıyor halbuki. Sen yedin oradan muhalif olduğun için. Yani hani hükümetin zaten diyorum ya hani şimdi... Sonuçta Çin hükümeti de şey değil. Sütten çıkmış ah kaşık değil. Tamam güneş panelleri dizdiniz ama yani konuşturmayın şimdi burada o muhabbetleri. O yüzden sıkıntılı bir sistem. Anlayamıyorum tabii.
Çin marşıyla beraber roket yiyormuş buradan hep, şimdi.
Benim beynim küçük abi. Ben anlayamam zaten o sistemleri. Ben küçük adamım. Bak o haberleri bile gördüm.
Bunları söylemeyecektim. Biz bilimsel program yapıyoruz şimdi dedin ki ben anlamıyorum
beynim
dedim.
Beynim küçük ama çok hızlı çalışıyor. Çıt çıt çıt çıt atomları iyi çarpışıyor içeride.
Biraz evvelki Logitech düzeltmesine atomun iyi çarptığını anladım. Şaka bir yana arkadaşlar şunu da söyleyelim. Geçen programda...
Sen tuvalet mi geldi?
Ne iğrenç bir adamsın sen. Geçen programda Kaspersky ile ilgili bir anekdottan bahsetmiştik sizlere. Hani güvenlik açısından. Kaspersky'den bir açıklama geldi. Programınızı severek izliyoruz ama burası böyle diye.
Evet.
Evet yani bizi izliyorlar. Biz de
şaşırdık.
Niye izliyorsunuz ki programı
ben
falan diye.
Bana yanına geldim. Kaspersky'den mail gelmiş dedi. Dedim ben gidiyorum korktum. Korkuyorum abi ben.
Dediler ki müthiş bir program. Mükemmel bir şey. Rusya'da severek izliyoruz.
Abi beni övme. Bana para ver diye bir laf vardı ya. Yarın biz Kaspersky ile ilgili şöyle bir şey yaşayacağız. Evet şimdi reklamımızı
izliyoruz. Güvenliğiniz için Kaspersky'de.
Şuraya böyle dın dın dın dın. Acun'un bir tane evet. TV8 şeyi var
ama
ya.
Şöyle bir şey var. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Müthiş bir açıklama yollamışlar. Biz de bu açıklamayı altta sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Firmalar tabii ki burada sevmeyebilirler. Yani Enis'in ben bazı söylediği şeylerden gerçekten rahatsız olabiliyorum. Siz de rahatsız oluyorsanız açıklama yollayın.
Ama evet en azından şeffaf davranmışlar açıklamaları.
Bunu da ben söylemiştim ama nasıl örtüyorum dikkat
evet,
et.
İyi olmaz topu bana
benim söylediğim
yani.
Kısımdan dolayı
yarın
aslında.
Yarın sadece Mesut'a sponsor olacak. O zaman ben de bir gerçeği ortaya çıkarıyorum. Evet bu tablet kapalıydı. Yarım saattir telefondan bakıyorum.
Şimdi bu hiç
saattir.
Olmadı yalnız.
Tüm büyüğü bozduk mu? Evet. Buradan böyle telefondan bakıyorum.
İfşa vakti yaklaştı evet. Bilen de aslında.
İfşa vakti üzerine ifşa.
Evet dostlar bir programın daha sonuna geldik.
3 saat sürdü galiba ya. Değil mi? Bayağı uzun sürdü.
Bu arada saatim de şarjı yok ha. Yalnız olay bambaşka bir yere doğru gidiyor.
Evet.
Evet aslında biz de yokuz gibi iğrenç bir espriyle kapatıyorum.
Bay bay.
Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.